Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz bu çalışmaları akşam yaptığımız için tabii sonradan dinleyenler için günün herhangi bir saati olabilir. Engelsiz Erişim Derneği'nin Engelsiz Eğitim Çalışmalarının 7. sezonunun Armoni ve Müzik Teorisi derslerinin 12.si için buluşmuş durumdayız arkadaşlar. Ben Kerim Altınok. Değerli katılımcı arkadaşlar, danışman hocamız sevgili Koray Sazlı ve misafir olan arkadaşlarımız da oluyor bu akşam. Öyle var. İlerleyen dakikalarda seslerini duyarız. Bugün efendim konumuz klasik armonide geçiş notaları ve işleme notaları. Yine zaman kalırsa inşallah figürin bas mı diyelim veya şifrajlı bas pardon. Altına rakamlar konulan bas notalarını göreceğiz. Daha doğrusu zaten bu armoninin temel bir bahsi. Basların altına şifre konuyor. Onların neler olduğunu konuşacağız. Şimdi hemen geçit notalarına girelim. Geçit notaları akorların yürüyüşü sırasında akordaki bazı notaların yapabileceği adımsal yürüyüşlerdir. Tam bir tarif olmadı bu. Şöyle diyelim. Normalde biz armonide akorları basarken bakın şöyle diyelim ki do majördeyiz. Birinci derece, dördüncü derece fa majör, beşinci derece sol majör ve do majör tekrar. Şimdi biz burada güm güm güm güm diye dört tane akor bastık. Şimdi bu akorların birbirlerine geçerken azıcık aralarında renk olmasını sağlamak, notaların biraz daha melodik hareketler yapmasını sağlamak için geçit notalarını kullanıyoruz. Şimdi diyelim ki do majör akorun içinde do mi sol do şeklinde yani dört sesimiz olsun. Mesela biz bu do majör akoru sırasında şu do notasını, incedeki do notasını do si diye yani o akoru tınlarken do si diye aşağı doğru indirirsek o akorun uzama zamanı içinde ve ondan sonra yeni akorda, yeni gelen akorda o si notası mesela la'ya ulaşırsa ki bunların adımsal olması tabii ki çok mutat yani öyle olması lazım. Oradaki si notası bir geçit notası olur. Mesela la'ya ulaşır. Diyelim ki orada fa majör akoruna gidiliyordur. Yani do majör, fa majör dediğimizde eğer o do majörün içindeki do notası do si la derse o aradaki si notası bir geçit notası olur. Bu bütün partilerde yapılabilir. Basta da olur, ara partilerde de olur, soprano da olur. Ve yani geçit notaları bir bakıma biraz armoninin içinde bir melodik etki oluşturuyor. Hani ya hep böyle güm güm güm güm diye akorları duymaktansa armoniye bir zenginlik getiriyor. Süsleme notaları ise veya işleme notaları ise genellikle bir tarafa doğru gidip tekrar olduğu yere dönen notalar oluyor. Bunlar da işleme notaları oluyor. Şimdi gelin biz bir örnek yapalım. Örneğimiz şu olacak. Evet, do majörde bir örnek alacağız. Birinci derece do majör. İkinci derece hangi akordur siz söyleyin do majör
Do mi sol do la.
o birinci derece değil mi? İkinci
Re
derece ne
mi?
olur? Nasıl?
Re mi olur?
Re mi? Evet. Re, fa
Mi
ile alakalı.
sol. Hayır falan.
Evet. Do majör, re minör, sol majör, do majör yapacağız. Yani 1, 2, 5, 1 yapacağız. 5 dominant akorumuz. Bunun içinde do'dan, do majörden re minöre giderken demin demiş olduğum o do si la yani re minördeki la'ya ulaşacak do majörün içindeki bir do katlanan do'lardan birisi re minörün la'sına ulaşırken bir si notası arada geçit notası olacak. Onu yazacağız. Bir de aynı partinin içerisinde basta bir yürüyücü bir hareket yapacağız. Yani genelde baslar biraz mesela do'dan işte re'ye çıktı ama re'den sol'e inecek. O bir bayağı arada bir boşluk var. O boşluğu geçit notalarıyla doldurmayı deneyeceğiz vesaire. Şimdi mu skorumuz açık.
Musesi Koç, geçit notaları derste.
Geçit notaları derste diye bu dosya adı koyduk. Henüz başlığımız yok. Bu koro formatında yazıldı, hazırlandı. Yani SATB, soprano, alto, tenor, bas diyen formatta. Bakalım şöyle bir
Musesi Koç, Musesi görüntü yakalama araç çubuğu, görüntü yakalama onay kutusu
ne
işaret.
harfiyle?
Bölme düğmesi, bölme düğmesi, bölme düğmesi. Normal mod, sus ölçü vuruş bir tempo, adım adım nota girişi modu.
Adım adım nota girişine geldik. Alt aşağı okula iniyorum.
Sus ölçü vuruş bir dizek 2, alto.
Dizek 2 alto.
Sus ölçü vuruş bir dizek 3, tenor.
Dizek 3 tenor. Dizek 1'den başlamıştık soprano'dan.
Sus ölçü vuruş bir dizek 4, bas.
Bas. Basa indik. Şimdi yine uzun notalarla başlayalım.
Sus ölçü
O
vuruş
yüzden
1.
7'ye bastım. Birlik notaları saptamak için. birlik notu yazabileyim diye. Şimdi do'la başlıyorum.
Nota C3 birlik
orada bir. Koro sesi. Biraz soluk duyuluyor bazen ama yani baslarda falan ama bakalım herhalde umarım size iyi ulaşır. Do'yu yazdım. Do'dan Re'ye geçecektik. Re minör yani birinci dereceden ikinci dereceye geçecektik. Hepsini kök halde alıyoruz şimdi. O yüzden Re için bir D'ye basıyorum.
Nota D3 birlik vuruş 1.
Do'ya geldi. Bu tabii birlik oldu bu da yine. Yani 4 vuruşluk Re oldu. Değiştirmediğimiz bir şey. Ama bir dakika. Şimdi ben burada Do yapacağım. Re yapacağım. Sonra Sol majöre inerken yani 5. dereceye inmek derken Re'yi kalını alacağım Sol'ü. Do, Re, Do, Ki, 3, 4, Re, Do, Si, La, Re, Do, Si, La, Re, Do, Si, La yapacağım. Tamam. Bunu dörtlük alayım, düzelteyim. Çünkü orada geçit notaları oluşturmuş olacağım. Aslında Sol majör de, Re minör de 4 vuruş sürecek. Akor yine 4 vuruş olacak ama o akor sürerken bastaki notalar dörtlükler dediğimiz yani 1 vuruşluk kısa notalarla Re'den Sol'e kadar bir geçit yapacaklar. O yüzden ben bu sol okla Re'nin üstüne geldim. Şimdi mu skorda bu yapılabiliyor. Bunun değerini değiştiriyorum. 5'e basınca bakın söylemedi ama bu şimdi dörtlük oldu. Yani bir sol ok yapayım.
Nota C3 birlik ölçü 1 vuruş 1.
Bakın birlik ölçü diyor. Yani birlik diyor.
Nota D3 birlik ölçü 2 vuruş 1.
Bir dakika ya. Ya biz bunu silelim de tekrar yazalım.
Sus birlik vuruş 1.
Silik 5'e basalım. Tekrar Re'ye basalım.
Nota D3 dörtlük vuruş 1.
4 vuruş tamam. Yürüyüşümü yazıyorum. Re, Do.
Nota C3 dörtlük vuruş 2.
Si için B'ye basıyorum.
Nota B2 dörtlük vuruş.
Bir de La için A'ya basıyorum.
Nota A2 dörtlük vuruş 4.
Do, Ki, 3, 4. Re, Do, Si, La. Aslında Re, Ki, 3, 4 olacaktı da o. Yani orası Re minör 4 vuruş. Ama Re, Do, Si, La diye onları geçit notası amacıyla basta birer vuruşluk notalara böldük.
Si bemol oldu ha, B'ye bastığımıza göre.
Yok bemol değil, hayır. Tamam Bey. Şöyle, Do majördeyiz ya, Si'lerimiz bekarlı. Yani şey, arızamız yok. Ha, B'ye şu yüzden bastım. B, Si'yi ifade ediyor, bemoli ifade etmiyor. Şeyde yani, mu skorda. Peki, okey. Şimdi Do, Re, Do, Si, La. Şimdi sol meselesi enteresan. Arkadaşlar sol notası da 4 vuruş olacak. Bir de do notası olacak. Şimdi la'ya kadar indik ya. 4 vuruşluk sol koyacağım ama solde de bir işleme yapmaya çalışacağım. Onun için sol'ü de do, la, sol, do, la, sol desem nasıl olur? Bir deneyelim bakalım. Şöyle yapalım sol'ü de. Aslında 4 vuruş sürecek sol majörde. Ama şöyle yapayım. 2 vuruşluk bir sol koyayım. Bunun için 6'ya basmam gerekiyor mu skorda. Sol için de G'ye basmam gerekiyor.
Nota
Sol'u koyduk. Bir vuruşluk bir La'ya gideyim. O yüzden de yani dörtlük La olacak. Bu 5 rakamına basmam gerekiyor. Ne karışık iş ya. Değer farklı. Orada bastığımız rakam farklı. Değerin adı dörtlük ama bir vuruş notası diyoruz. Bunu çıkarmak için skorda 5'e basıyoruz. Allah hani azıcık hani tereddütlü olarak dinleyen arkadaşa sabır versin diyelim. Sol'u koyduk. 2 vuruş. La için A'ya basıyorum.
Nota A2.
Bir de tekrar Sol için G'ye basıyorum.
Nota.
Burada bakın arkadaşlar sol, la, sol. Yani la'ya gittik, geldik. Burada bir işleme notası yapmaya çalışıyoruz. Ve arkadaşlar do, la, sol dedik. Buradan birdenbire de kök sesimiz olan ve birinci derecemiz olan do majöre. Yani do'ya atlayacağız. Artık onu birlik yapalım. Yani dört vuruşluk uzasın o. 7'ye basıyorum bunun için ve C'ye basıyorum.
Nota C3.
Tamam yukarı çıktı değil mi? Sesi duyduk bakın.
Nota.
Arkada sol var. Evet yani kalına iner mi diye korktum da yukarı çıktı. Kalına inerse erkekler için bile zor olur o sesi çıkarmak. Şimdi şöyle bir şey oldu. Basam sol okla aldım. Bir dinleyelim basımızı. 2, 3, 4.
Normal mod.
Nota C. Derim o söylediğim melodi acaba size hemen hemen eş zamanlı geldi mi? Hani midi daha hızlı ulaşıyor da midi sesi sesim daha mı gecikmeli geliyor bilemiyorum.
Yok tam vakitli geldi. Aynen öyle senkronize geldi.
İyi güzel güzel. Evet Özgür'ün tespitiyle tek karşılıklı aynı anda şarkı söylenebilen haberleşme cihazı ev telefonu diye tespit etmişti onu Özgür. Fakat sanıyorum o gerçek değişti artık. Neyse parantez açmış gibi olduk ama çünkü onlar da herhalde dijitale geçti.
Nota
Evet, geçenlerde denedim, sanki olmuyor gibi. Şimdi gelelim ilk akorumuzu yazmaya. Do sesindeyiz, tamam. Şöyle düşündük. Do, bir dakika. Do nasıl alalım demiştik? Do, do, ha. Do, sol, mi. Aa, bir dakika, oluyor. Ha, oluyor, tamam. Do, sol, mi, do diye alıyoruz, tamam. Do. Şimdi tenora sol alacağız. Alt yukarı okla tenor partisine geçiyorum. Dört ayrı dizek var ekranda.
Sus, ölçü, vuruş, bir dizek, üç, tenor.
Dizek, üç, tenor dedi bakın. Birlik olsun diye yediye basıyorum. Birlik. Solümü G ile koyuyorum.
Adım adım.
Sol geldi. Doğru sol. Belli bu. Alt yukarı okla.
Sus, ölçü, vuruş, bir dizek, iki, alto.
Altoya geçtik. Do, sol, mi. Bak altılı yük. Altılı aralık yani. Bir oktavı geçemiyoruz ya tenordan sonra. Yediye basayım. Sus, birlik olsun. Garanti olsun. Mi için E'ye basıyorum.
Nota E5 birlik.
Bir oktav yukarıda çıktı. Alt aşağı okla indiriyorum.
Nota E4 birlik vuruş.
Tamam. Şimdi bir alt yukarı ok.
Sus, ölçü, vuruş, bir dizek, bir. Soprano.
Soprano. Yediye basayım.
Sus, ölçü, vuruş.
Birlik olsun diye. Ne demiştik? Do, sol, mi, do. Do için de C'ye basıyorum.
Nota C5 birlik.
Bu doğru. Tamam. Şimdi şöyle oldu bakın. Alt aşağı okla ineyim.
Nota C.
Do, sol,
do. Nota C3 birlik.
Şimdi buradan arkadaşlar re minöre gidiyoruz. Sağ oka basıyorum.
Nota D3
var. Basta re var. Şimdi do majörden re minöre birinci dereceden ikinci dereceye giderken arkadaşlar bu size bir şey çağrıştırıyor muydu? Nasıl bir hareket? Bunlar nasıl?
Baslı ters harekette zıt hareketle gelmeleri uygun olurdu. Çünkü öbür türlü paralel hataları yapma olasılığımız artardı. Ardışık dereceleri olduğu için.
Çok doğru. Teşekkür ediyorum Elif. Yani birleşik yan yana gelen dereceler yürüyüşlerinde kök sesler yukarı doğru gidiyorsa yukarıdaki sesler üst partiler de zıt hareket yapıp aşağı doğru inmesi gerekiyordu. Ki beşli sekizli hataları oluşmasın. O zaman arkadaşlar hepsini aşağı çekeceğiz. Şimdi
nota C3, nota D3, dörtlük ölçü, iki, vuruş, bir.
Bu re'yi gördük. He. Alt yukarı okla.
Sus, ölçü, vuruş, bir.
Bakın solda ne var?
Nota G3.
Sol bu.
Sus, ölçü, ölçü, iki, vuruş, bir.
Ve tekrar sağ okla yerime geldim. İkinci ölçüye. Yani yediye basayım her itibar. Sus, ölçü. Sıkıntı olmaması lazım ama hep yediye basıyoruz hava. Şimdi sol nereye inmesi lazım arkadaşlar? Re minörde, re fa'la akorları, notaları var. Ragıp ne dersin? Do majörden re minöre gidiyoruz.
Fa'ya inmeli.
Fa'ya değil mi? Güzel. Bulmacayı çözmeye başladık. Şimdi gözleri dolduruyoruz. Fa için fe'ye basalım.
Nota F3.
Alt yukarı okla yukarı çıkıyoruz. Tenordan sonra alto partisine.
Sus, ölçü, vuruş, bir dizek, iki.
Sola, sol tarafa, yani sola. Sola bakalım.
Nota E4 birlik ölçü, bir, vuruş,
mi
bir.
Var.
Sus, ölçü.
Mi nereye gelecek? Bu sefer Fazıl Bey'den evet. Evet, tamam, ben teşekkür ediyoruz. R'ye geliyor.
Sus, ölçü, vuruş, bir.
7'ye bastım eritmeye karşı birlik olsun diye. D, R için D'ye bastım.
Nota D.
Re. Alt yukarı okla yukarı çıkıyorum.
Sus, ölçü, vuruş, bir dizek, bir soprano.
Dizek, bir soprano. 7'ye basayım.
Sus, ölçü.
Solda ne varmış?
Nota C.
Do bu.
Sus, ölçü.
Şimdi do nereye inecek arkadaşlar? Re'ye çıkamaz. Zaten do, do, re'de. Bastığı do vardı. 8'de.
La. La'ya inecek.
La'ya. Çok güzel. İşte arkadaşlar. Şimdi ben buraya bu la'yı yazayım. 4 vuruş olarak yazayım.
Sus, ölçü, vuruş, bir.
A harfi.
Nota A.
Şimdi burada bakın. Sola gidiyorum.
Nota C5 birlik ölçü, bir, vuruş, bir.
La var. Bu do ile la arasında geçit yapma şansımız var. Biz, çünkü arada bir tane boş nota var. Değil mi arkadaşlar? Hangi nota var?
Si.
Si notası. Şimdi bu si'yi yazacağım. Nasıl yazalım? Do, si. Yani dördüncü vuruşta o hani tam böyle la'ya inmek üzereyken isterseniz değişsin. Bununla ilgili detaylı sorularınızı da yine Koray Hoca'nın açıklamaları sırasında detaylı sorularımızı kendisine sorarız. Şimdi o zaman ben
nota C5
do'nun değerini değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Do'yu biz başta unuttuk. Dört vuruşluk yaptık, yani birlik yaptık. Üzerindeyken ikilik olması için altı rakamına basıyorum.
Nota C5 birlik ölçü, bir, vuruş, bir, tempo.
Ya bu yapıyordu.
Nota A4, nota C5 birlik ölçü, bir, vuruş, bir, tempo, kıvatı, not.
Birlik diyor. Neyse, o zaman deletele silelim biz bunu.
Sus, birlik, vuruş.
Tekrar 6'ya basalım. Hatta 3 vuruş olacak şimdi arkadaşlar. 6'ya bastım, ikilik nota ayarladım. Bir de noktaya basıyorum, 3 vuruşa çıkarıyorum onun değerini. Hiçbir şey söylemiyor. Notamız da doğdu. C'ye basıyorum.
Nota C5 noktalı ikilik.
Bakın, noktalı ikilik diye söyledi. Ne güzel. Şimdi sol oka bastım. Gelin bir armonik kontrol yapalım arkadaşlar. Yani baştan sağlam gidelim. Alt aşağı okla bas partisine iniyorum. Do.
Nota C3 birlik, vuruş, bir.
Şimdi, do, re'ye gidiyor.
Nota D3,
re'nin üstünde ne var bakalım? Refa. Kaçlı aralık?
3.
3'lü aralık. Bir sıkıntı yok değil mi? 5'li değil, 8'li değil. Peki yine re'ye göre, basa göre, yani bas tenordu, refa. Bas altoya bakalım.
Nota D4 yine. Birlik vuruş. Nota. Nota D4
re,
birlik
vuruş. Re arkadaşlar bu? Re, re, re. Ne?
Nota D3 dörtlük vuruş, bir dizek dört bas. Nota D.
Bu kaçlı aralık? Bu 8'li aralık. Oktav. Eyvah. Nereden geldik? Do, re'ye gitti. Yani nereden geldik diyoruz ama gerçi niye telaş ediyoruz ki? Zaten zıt hareket yaptık. Zıt hareketle yalnızca neydi, ne demiştik? Hani 8'liden 8'liye düşünmemesi lazım. Yani zıt hareketle bile olsa 5'liden 5'liye düşünmemesi lazım. E biz bu, bir dakika, bu partiler nereden geldi? Do, sol, mi, do. Ha, do, mi'den re, re'ye kapanmışız. Hiç sorun yok değil mi arkadaşlar? Üçlü aralıktan 8'liye kapanmışız. Sıkıntı yok. Peki. Re, nota fa, re.
Nota D4 birlik vuruş, bir dizek iki. Nota A4 birlik vuruş.
Burada bir la var. Şimdi re, re, re, la. Kaçta aralık?
5 ama 8'den ve zıt hareketle düştük.
Do, do'dan düştük değil mi? Do, do. Hı-hı. Evet, do, do'dan. Yani 8'liden 5'liye zıt hareketle düşebiliyorduk. Onda sıkıntı yoktu. O zaman basa göre bir problemimiz yok. Bas kontrollerimiz sıkıntısız. Sıkıntı yok abi ya. Ama işte bu lafı da sevmiyoruz ama ne diyelim, bas kontrollerimiz problemsiz desek o da yabancı olacak. Bas kontrollerimizde hata yok.
Yok.
Sorunsuz. Evet, sorun yok.
Sorun yok. Ha, oldu vallahi bu. Evet. Şimdi geldik nota tenora. Tenor kontrollerimize. Tenorda fa var. Yukarıda ne var?
Nota D4 birlik.
Fa.
Nota F3 birlik. Nota D4.
Arkadaşlar bu da aralık duyumu. Yani iki notayı yan yana duyuyorsunuz. Hani birlikte duymak da ayrı bir zevktir. Böyle yan yana duyduğunuzda o aralığı hani kulakla ayırabilmek. Bu aralıkları ayırmanın bir yolu mesela şey vardır. Do, do, mi, mi, do, do falan denir ya. Hani işte la sol'un girişi falan. Oradan tutarsınız. İşte dersiniz ki o altılı minör aralıktır falan gibi. Veya da, di, da, di, da, di. O şeylerden falan işte dörtlü mü, beşli mi, ambulans sirenlerinden falan da bazen tutulabilir. Öyle bir şeyi kafamıza yerleştirdiğimiz zaman bu altılı falan diyebiliyoruz.
Nota F3 birlik vuruş, bir dizek 3 tenor. Nota D3. Nota F3 birlik. Nota D4.
Fare. Nota D4 birlik. Kaçlı aralık fare?
Altılı.
Altılı, o zaman ona da bir problem, sorun yok. Fare deyince korkmayalım tabii. Fare.
Nota A4 birlik vuruş, bir dizek 1 soprano.
Fa la kaçlı?
O da üçlü.
Üçlü, problem yoktur. Peki.
Nota D4 birlik vuruş, bir dizek 2.
Ne kaldı? Bir dakika, soprano alto değil mi? Tenor yaptık. Re.
Nota A4 birlik.
Re'li arkadaşlar. Beşli. Buna bakalım. Bakmak lazım. Burada bir sıkıntımız olabilir.
Mido'dan geldi.
Evet, yani şimdi bunların ikisi aşağı doğru indi çünkü. Yani üstteki üç parti aşağı indi. Şimdi la.
Nota diyez 4 birlik vuruş, bir nota.
Oka bastım. Yanlışlıkla la'yı bozdum. Sibon yaptım. Tekrar aşağı akla indim. Şimdi alt sol ok yapayım. Bir dakika. Pardon, yanlış söyledim.
Sus ölçü ölçü 3 vuruş. Nota 4 1. Sus 4'lük ölçü 1 vuruş. Nota C5.
Biz orada do'dan sonra si'yi koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Bir dakika.
Sus 4'lük vuruş 4.
O do, ki 3 demiştik ya soprano'da. Orada si için, hemen si için bir dörtlüğü işaret edelim şöyle ve oraya bir B koyalım.
Nota B4 4'lük vuruş 4.
Burada la var arkadaşlar. Bu la do'dan indi aslında. Tabii araya bir si girdi. Onu da Koray Hoca ile konuşuruz. Geçit notaları burada bize yardımcı oluyor mu falan gibi. Peki bir aşağı okula, alt aşağı okula inelim.
Not,
mi'den.
Nota B4 4'lük ölçü 2 vuruş 1.
Eyvah yani. Mi do'dan re la'ya düşmüşüz. Bu paralel beşli sayılır mı?
Paralel olması için ardı ardına iki tane beşli gelmiş olması gerekmez mi?
Şimdi evet, güzel bir soru. Elif şöyle, tabii ki arka arkaya iki beşli, iki paralel beşli zaten kesinlikle yasak. Ama şöyle diyeyim, notaların aynı yöne gitmesiyle beraber, aynı yöne gitmesiyle beraber oluşan beşliler de problem olabiliyor. Kötü duyulabiliyor.
Mi do altılı değil mi ya?
Şimdi, ama hayır Ertan Bey, altılıdan beşliye geliyor. Yani paralel beşli demek, evet iki beşlinin arka arkaya gelmesi demek ama aynı yönde giden notalarla ulaşılan, yani altılıdan da gelinse şu an ulaştığımız beşliye hani iki, aynı yönde
giden. Aşağı inerek geliyor.
Evet, anladım. Evet. Bu da problem, yani bu da kötü duyulabiliyor.
Aşağı iniyor.
Evet.
Ama bu ilginç olmaz mı böyle olduğu zaman? Her koşulda bir beşliğe ulaşmak zorundayız. Çünkü 1-3-5 teması üstünden gidiyoruz ya. İlla bundan bir tanesinden bir tanesi beşliğe ulaşacak. ve birine karşı 3 zıt hareketle gidiyorsa bunlardan birinin 5'liğe ulaşmış olması muhtemel değil mi?
Çok doğru. Çok doğru. Zaten burada hani işte o evimizdeki beşli kuralları, yani hani paralel beşli kuralları, daha doğrusu aynı yönde giden notalarla ulaşılan beşli, sekizli kuralları hani bazı durumlarda buna izin veriyor. Yani o izin vermiyor. Kulak izin veriyor aslında. Bunlara arkadaşlar ben hani şimdi hani hakikaten yormak istemiyorum. Hani yani bizim hoca da, Timur Hoca da şey yapardı. Dur bakalım şu kara kaplı deftere bir bakalım derdi. Şöyle bir açardı. Yani sanki onun da ezberinde yoktu bunlar. Böyle bir sürü kurallar var. Benim kurallardan aklımda kalan en temel şey şu. Üstteki veya alttaki partilerden birisi bitişik hareketle ilerliyorsa, ki burada mesela Mi Re'ye inmiş. Hani yukarıdaki Do La'ya inmişti. O Do'nun La'ya inmesi hani de atlama var hadi. Tamam da Mi Re'ye indi. Genelde bunlardan birisi bitişik notalardan hareket etmişse işte o problem olmamasını sağlıyor. Yani demek ki kulak atlamayı sevmiyor. Yani tabiri caizse küt diye havadan düşmeyi sevmiyor. Nereden çıktın abi sen diyor ya? Nereden düştün buraya? Bir hiç olmazsa bir bağlantın olsun. Girerken azıcık bir bağın olsun. Yani beni azıcık hazırla da ben kulağım rahatsız olmasın diyor.
Geçiş yumuşak diyor yani.
Evet, yani bir geçiş bir şey olsun. Bu arada mesela onu söyleyeyim. Hani yukarıdaki o si'nin la'ya inmesi falan. Eyvah. Orada bir şey mi var bak şimdi? Aslında mi do'dan si'ye.
Hocam kısa bir şey söyleyebilir miyim?
Buyurun hocam. Burası kritik bir yer zaten.
Tam yani yarı geldi diye şey yapayım evet. İstedim. Sizin söylediğiniz gibi o herhangi bir aralıktan bir beşliğe veya sekizliğe düşme hareketine gizli veya düz beşli, düz sekizli deniyor. Ama bunun yapılmaması harmonide dış partiler dediğimiz veya kenar partiler dediğimiz basla soprano arasında olursa aslında yasak oluyor. Tenorla alto arasında veya alto ile yani yanaşık komşu partiler diyebileceğim partilerde değil ama basla soprano arasındaysa yapılmaması gerekiyor. Eğer o da yapılıyorsa sizin dediğiniz gibi soprano partisine yanaşık gelmesi. Bas partisi atlayarak gelebilir ama sopranonun yanaşık gelmesi gerekiyor.
Evet.
Bunun tersi olursa hoş karşılanmıyor. Yani bas yanaşık gelip soprano atlamalı gelirse o hoş karşılanmıyor. O kural dışı kabul ediliyor. Fakat sizin verdiğiniz örnekte eğer aklımda iyi tutabildiysem Do Si'ye gidiyordu, sonra La'ya gidiyordu. Yanlış mı hatırlıyorum?
Evet koyuyorum. Yani şey geçit notası, arada bir geçit notası yapmaya çalışıyoruz. Bir Si koyduk
tamam.
Araya.
Evet gerçekten bir geçit notası. Ama o Do Si'ye gittikten sonra yani alto partisiyle beraber Mi Si aralığı yaratıyor.
Ya.
Mi'nin Re'ye gitmesi ve Si'nin de La'ya gitmesi aslında bir paralel beşli yapıyor orada.
Evet.
Yani şimdi iki tane beşli arka arkaya gelmiş oluyor. Demek ki armoni çerçevesinde sizin bu aslında çok güzel bir örnek gösterdiniz. Ya doğru hatırlıyorum değil mi notayı? Yanlış söylemiyorum.
Tabii koyacağım. Yani tamam. Mi Do 3 vuruş boyunca tınlıyor.
Evet.
Maalesef Mi'yi bir vuruş daha tınlamaya devam ederken yukarıdaki Si'ye inince orada son bir vuruş Mi Si
oluyor. Evet. Ondan sonra Re'ye gidiyor takip eden vuruşta.
Evet.
Bu da armoni açısından kabul edilmeyen bir şey.
Evet.
Durum.
Eyvah. O zaman.
Dolayısıyla sizin verdiğiniz örnek güzel bir örnek oldu. Yani işleme veya geçit notası konu yani armoni dışı konuları anlamaya çalışırken demek ki armonide akor kontrollerini de partiler arasındaki ses kontrollerini de gözden kaçırmamak gerekiyor. Oradaki paralel beşliği de yapmamak gerekiyor. O yüzden bence çok güzel bir örnek verdiniz.
Evet yani güzel bir hata yaptık.
Peki bir şey rica edebilir miyim?
Hata olarak mı yaptınız? Ben siz göstermek için yaptınız sanırım. Ama güzel olmuş. Yok, güzel oldu yani.
Ediyor, hata olarak yaptım.
Bir şey rica edebilir miyim? Bu hatayı biz duysak nasıl olur? Yani şimdiye kadar hiç hatalı bir şey duymadık. Ama hazır
hocam şunu önerebilir miyim? Eğer
ya.
Mümkün mü bilmiyorum ama iki partiyi duyurma şansımız olur mu? Yani öyle bir şey yapabiliyor muyuz?
Valla galiba maalesef diyeceğim. Tabii yani şöyle yaparız. Bir dakika. Kaydederim. Bunu kaydederim. O dört notayı silerim. Alttaki dört notayı silerim. Ve şey yaparım. Tabii bir dakika böyle bir şansımız şey olsaydı ne derler hani piyano düzeninde yazsaydık oluruz da belki. Şimdi şöyle yapayım hemen kaydedeyim.
Nota D4 birlik vuruş 1.
Kontrol S ile kaydettim. Aşağıda dinliyorum. Şu 4 notayı silmeye çalışacağım.
İki partisyonu gitarla çalsanız olmaz mı?
Ha tamam. Okey.
Uğraşmayın bence.
Tamam. Valla Ertan Bey çok iyi düşündünüz. Evet. Şimdi şöyle Mi Do vardı. Evet. Şimdi tabi bunlar bir oktav kalın tınlamış oluyor onu şey yapmak lazım. Şimdi bakın 1-2-3-4 bak. Yani şurada
gerçekten bir tuhaf, evet, o paralel duyuluyor yani.
Gibi bir şey yapıyor yani. Bakın. Ha tabii şu var. Yani şu var. Mi beyefendi orada bir daha vurmuyor notaya. Yani şunu yapsa daha da belli olacak. Hani yapsa daha da kötü olacak da.
Ama koro şeyinde devam ediyor mi? Yani onda vurmuş gibi oluyor. Böyle yani
tabii,
tabii. Böyle.
Tabii ses var orada. Yani var. Güçlü olarak bir parmak veya işte el parmak bir şey vurmuyor ona ama o ses orada var. O oluşuyor. Teorik olarak orada. Yani teorik değil zaten. Duyuluyor sesler ama. Hani ama işte bakın gözden kaçtı mesela. Gözümden kaçtı benim o. Ve orada bir paralel beşli oluyor. Yani aslında biz bu geçit notasını burada arkadaşlar yapmamamız lazım. Onu sileceğiz. Diğer partilere bakacağız ama genelde diğer notalar bastakiler hariç çok izin verecek gibi değil. Hep bitişik notalarla geçti. Hemen bir bakalım. Toplu da tınlatayım bu arada. Toplu olarak da alete çaldıralım. Bakalım başa aldık. Basıyorum boşluk tuşuna.
Normal not. Nota C3.
Evet. Not. Başa aldım. Bir daha.
Normal not. Nota C3 birlik.
Evet, bir enteresanlık var orada. Yani tabii o partilerin içerisinde kalıyor ama kulağımız yaklaştıkça o işe oradaki sıkıntıyı hissediyoruz. Bir de daha da çok düzenli armoniler dinlemiş. Şimdi bize şöyle gelebilir arkadaşlar, onu söylemek lazım. Ya ne güzel işte üst üste notalar koyduk. Kardeşim hani beşliği de boş ver. Yani ben bunları güzel akorları tırnattım ya denebilir ama daha çok doğru çözümleri dinledikçe bu bizim kulağımıza batacaktır. O kesin yani. Peki o zaman gelin.
Nota C5 noktalı ikilik vuruş bir diz. Nota...
Silelim.
Sus dörtlük vuruş.
Doğuyu da not... üstüne girelim. Basalım DLT'ye. Sus not. 7'ye basıp birlik yapalım.
Sus birlik vuruş bir tempo kırıltı not. Jot, adım.
Tamam. Aşağı inelim. Diğer akorlarımızı yapalım şimdi. İki akor oldu şimdi.
Nota D3 Doğru. dörtlük ölçü 2 vuruş 1. Nota C3 dörtlük vuruş 2. Nota B, nota A2, nota G2 ikilik ölçü 3 vuruş 1.
Do, 2, 3, 4, re, do, si, la. Orası hep re minördü ama bas yürümüştü.
Nota G.
Sol akoru, pardon, sol, basta sol var. Yani bu bizim dominantımız. Bunun üstüne sol majör, yani sol si re'yi kuracağız. Pozisyonumuz ne? Hatırlayalım. Re, fa, re, la'ydı değil mi? Re, re, fa, re, la şeklindeydi. Şimdi ikinci dereceden beşinci dereceye gidiyoruz. Ne vardı arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam burada da bizim bir zıt hareket kuralımız var mıydı? Sanki vardı değil mi? İkiden beşe giderken... 4'ten 5'e gidiyormuş gibi zıt hareket yapar gibi bir kuralımız vardı. Şimdi o zaman
2'den 5'e hiç gitmedik sanırım ya.
2'den 5'e sanki göstermiştik gibi hatırlıyorum ama.
Hiç yapmadık gibi hatırlıyorum. Ya da ben o dersi
5'ten 2'ye gittik. Orada bıraktık ama.
5'ten 2'ye gittik.
Ben o dersi kırmış da olabilirim tabii.
Yani sanki evet. Yani ben de yani o kuralı zikretmiş miydim tam hatırlayamadım ama 2'den 5'e giderken 4'ten 5'e gidiyormuş gibi. Çünkü hani onun ilgili minör ya da yardımcısı ya. Yani açıkçası şimdi R burada R sole iniyor ya. Öteki partilerinde yukarı çıkma durumu var. Zaten neydi? Tekrar bakalım. Re, fa, re, la'ydı. Re, fa, re, la. Ötekileri yukarı çıkarırsak...
Nota 1, 2, 2'lik ölçü, 3 vuruş 1.
Şimdi soldeyiz. Alt yukarı okla tenora çıkalım.
Sus ölçü.
Şimdi re, fa, re minördü. Biz sol majöre gidiyoruz. Sol, fa'yı nereye götürelim arkadaşlar?
Sole.
Tabii ki sole çıkarıyoruz. Oraya bir G yazalım.
Sus ölçü vuruş 1. Nota G3 birlik vuruş 1.
G koyduk. Alt yukarı okla.
Sus ölçü.
Alto'ya çıktım. Efendim re fa re la'ydı. Yani altomuz re yapıyordu.
O eğilsin.
Eğilsin. Yani eğik hareket yapsın diyorsunuz. Güzel. Yerinde kalabilir.
Yerinde kalsın bence.
Aynen. Hiç.
Sus ölçü.
Hiç hata çıkarmaz. D harfine basıyorum.
Nota D4-1.
Efendim bunu koyduk ve yukarı çıkıyorum. Alt yukarı okla. Soprano parsi. La'yı ne yapacağız?
Si.
Yazık, ona zaten hep son kullanılmamış notalar kalıyor.
Evet yani kadar elim mahkum kalıyor.
Evet.
Zaten altta sol ile solü kök sesi çiftledik. Katladık da deniyor buna. Re'yi yerinde tuttuk. Beşlisi. Bu da si olacak. Hemen bir garanti olsun diye 7'ye bastım. Ve B harfine basalım. Si için.
Nota B4-1.
Ve arkadaşlar kontrolümüzü yapalım.
Nota G2-2'lik 3-1.
Sol, basta sol.
Nota G3-1.
Sol. Sol sol'e ulaştık ama nereden ulaştık biz bunun arkadaşlar? Re'fa'dan ulaştık.
Re'fa'dan.
Evet, yani neyle ulaştık?
Ters hareket.
3'ten 8'e ters hareketle.
Biri yukarı biri aşağı gitti. Zaten zıt hareketi yapacağımızı söylemiştik. Bas indi, ötekiler çıkıyordu. Sol sol. Alto da ne var?
Nota D4-1'lik vuruş. Nota D4.
Tamam. Evet. Bir sol re, bir beşli oluştu burada ama bunun bir tanesi neyle gelmişti? Demin eğilim demişti Elif.
Re'den geldi. 8'den 5'liye.
Şöyle Ertan Bey. Bir dakika. Bakın. Solda da re var. Yani alto ses değiştirmedi. eğik evet. hareket yaptı. O yüzden hani eğik hareket varsa bir 5'li 8'li hatası zaten oluşmuyor. Evet. Yani bir problem olmuyor. Nereye kadar geldik? Biz bir dakika.
Nota Nota D4
göre kontrol, bir kontrol ettik.
Nota B4 bir kuruş bir dizek bir soprano.
Zaten 3'lü aralık. Orada bir hata yok. Değil mi? Tamam. Bas kontrolleri tamam. İniyorum tenora.
Nota Sol. G3 vuruş. Nota D4.
Sol.
Nota D4 birlik vuruş bir dizek 2 alto.
Beşli ama zaten re'yi tutmuştuk değil mi? Re'ye sabit kalmıştı. Eğik hareket olunca, oblik hareket olunca hata olmuyordu.
Nota
bir de sol si var.
Nota B4.
Üçlü.
Nota
üçlü. O da hata değil zaten. Tenorda da bir sıkıntımız yok.
Nota D4
çıktık birlik. Altoya. Re var. Re'si.
Nota
kaçlı?
Altı.
Altılı. Evet, altılı da zaten bir hata olmuyor. Dolayısıyla bu kontroller tamam, doğru. Şimdi gelin bu dominant akorumuzu Tony'ye çözelim. Pozisyonu hatırlayalım.
Nota
sol, sol, re, si. Şöyle bir düşünsek,
yatağı.
Şak diye söyleyebilir miyiz? Sol, sol, re, si.
Sol.
Nasıl?
Ertan do, sol, do.
Do, sol.
Do, sol, mi, do.
Çok, evet. Do, sol, mi, do değil mi? Çok güzel olur.
Baştaki pozisyonumuz da buydu zaten.
Evet, başa. Genelde böyle oluyor. Çıkışa, baştaki pozisyona dönüyoruz. Şimdi açıkçası do, sol, beşli ama sol yerinde kaldığı için. Bakın sol, solden do, sole dönüşüldüğü. Yani alttaki do'yu, alttaki solu do'ya inceltiyoruz ama tenordaki sol yerinde kaldığı için do sol bir hata oluşturmuyor. Beşli aslında. Do sol. Re'yi mi'ye çıkardık. Do mi aralığı nedir? Üçlüdür değil mi? Do mi.
Üçlü.
Bir hata olmuyor. Do sol mi do dediniz. Peki ince de do nasıl geldi?
Re hareketle.
Nereden geldi? Hangi notadan geldi?
Si'den geldi.
Si'den geldi.
Si do majörde hangi? Si'nin adı neydi do majörde?
Sansibil
Tony'e gider. Mecbur gidecek o. Şimdi bakın arkadaşlar, demin Koray Hoca'nın söylediği şey aslında sanıyorum karşı karşıyayız burada. Aynı yönde giderek bastaki sol do'ya inceldi. Soprano'daki si de do'ya gitti. Ve acı haber, bunlar kenar parti. Yani birisi basta, birisi soprano'da.
Ama soprano bitişik hareket, ardışık hareketle gitti. Bunu evet. Önermişti.
Evet. O
ona izin veriyor. Sol si'den gidiyor zaten.
Ay bir dakika. Özür dilerim. Sol si'den gidiyor Ertan Bey de. Nereden gittiği çok problem değil. Gizli paralel beşliği dedi ya Koray Hoca. Yani pardon, 8'liden 8'liye gitmiyor ama tam doğru 3'lüden 8'liye gitti ama gidiş yönleri yukarı da oldu, doğru olduğu için ikisinin de bu da bir sorun olabilir. Şunu gördük. Ara partilerde neredeyse hiç, yani 2 tane 5'li veya 2 tane 8'li arka arkaya gelmedikçe bir pek problem yok. Yani onların ikisi de yukarı doğru gidiyormuş. Hani atlamalar varmış ve pek önemli değil. Ama kenar partilerde, bas ve soprano'da bu biraz kötü duyulabiliyordu. Ama işte bir tanesi yukarıdaki soprano çok yakın adımda gittiği için buradan problem olmayacak. O zaman şu Doğu'nun üstüne, bu arada arkadaşlar ben MuseScore'da 16 ölçüydü bu galiba. Şu an 4 ölçüm oluyor. Geri kalan ölçüleri sildim. Dolayısıyla sağ okla bakın basıyorum son Doğu'nun, bastaki Doğu'nun üstündeyken gitmiyor. Ölçüleri sınırlarsanız böyle güzel gitmiyor. Çaldığında da duruyor yani bizim. Yoksa boş ölçüleri çalar yani. Şimdi Doğu'nun üstüne bir soy koyuyorum. Bir moddan mı çıktı? Bir dakika okumadı. Bazen alt
Armoni güncel
tap yapmak gerek.
Muse Sko 3. Geçit notaları ders pencere. Normal mod. Sus ölçü vuruş. Adım adım nota girişi modu. Sus ölçü vuruş 1. Sus ölçü vuruş 1. Sus ölçü 8. Sus ölçü vuruş 1. Sus ölçü ölçü.
Arkadaşlar özür diliyorum. Birkaç ölçü kalmış dışarıda. O demin konuşmadığı için gitmiyormuş.
Sus ölçü 5 vuruş 1.
Bakın ölçü 5'e geçiyormuş, pardon. Sağ ok basınca geçiyor. Tekrar tamam, doğaya döndüm. Alt yukarı ok.
Sus ölçü vuruş 1 dize 3.
Her ritmaya karşı y.
Sus ölçü.
Solümü koyuyorum G ile. Nota tenorun solü bu. Alt yukarı ok.
Sus ölçü.
Uzatma, yani uzunluk değerimi belirliyorum G ile. Do, sol, mi, do demiştik değil mi?
Mi, evet.
Evet, E'ye basıyorum.
Nota 4 birlik
vuruş. Alt yukarı ok.
Sus ölçü vuruş. Sus ölçü
vuruş. Uzunluk birimimi garantiledim ve C koyalım.
Nota C5. Tamam.
Şimdi arkadaşlar geri alıyorum.
Nota C.
Bu arada bakın partileri tek tek gezerek notaları gezebilirim. Hani arada boş nota varsa, ki yok galiba ama kulağımızla duyalım. Hani başka bir geçit notası koyabilir miyiz diye bakacağım. Bakın soprano parts. Do.
Nota da, 4 birlik ölçü 2 vuruş.
Ama araya si'yi koyamadık çünkü mi si'den re la'ya gideceği için 5'li paralel verecekti.
Nota B 4 birlik ölçü.
La'dan si'ye 4... geçiyor. Yani do la si do diyor.
Peki. Nota C5 1.
Başa geldim. Alt aşağı okla. Not. Alto ablamızı görelim.
Nota E4.
Mi ile başlıyor. Mi.
Nota D4 birlik ölçü 2 vuruş 1. Nota D4 birlik ölçü 3 vuruş 1. Nota E4 birlik ölçü.
Hanımefendi pek kıpırdamamış. Yormamışlar kendilerini. Hemen böyle bitişik bitişik. O yüzden geçit yapacak nota E4. Yer yok. Alt aşağı okla aşağı iniyorum.
Nota G3 birlik.
Sol var. Tenor belki de daha da tembel tenor. Bakalım şimdi. Sol.
Nota
Fa'ya inmiş beyefendi.
Nota
tekrar sole çıkmış. Bir daha sol demiş. Yani o da aynı. O da
nota G3.
Aynı teraneyi okumuş. Sol fa fa sol demiş. Zaten biz hani aman diyoruz, aman en yakına gitsin de bir problem olmasın diyoruz. Yani bir de kadıncağızın, adamcağızın günahını aldık. Kızcağızın, çocukcağızın. Alt aşağı okla.
Nota
Oya inelim.
Nota C.
Masa indik. Do.
Nota D3.
B'ye çıktı. Zaten burada geçit notalarımızı yağdırdık.
Nota C. Nota B2.
Do,
nota
A2. Do, si, la dedik.
Nota.
Sol koyduk. Bu yani yani do, ki, üç, dört, re, do, si, la. O do, si, re, do, si, la'nın re'si o ölçünün aslında akoruna adını veriyor. Re minör arası ikinci derece. Do, si, la. Onlar geçit notası olacak.
Nota A2 dörtlük vuruşu. Nota G2 ikilik vuruş 1.
Sol 5. derece. Bu o 4 vuruşluk solün içinde.
Nota A2 dörtlük vuruşu.
2 vuruş sol yaptık. Bir la sole gittik geldik.
Nota G.
Geçit süsleme veya işleme notası yapmaya çalıştık. Oradan da
nota
C'ye çıktık. Zaten bas yapacağını yapmış.
Bas bayağı şarkı söylemiş hocam ya.
Nota B2
hakikaten yani. Hakikaten yani. Genelde soprano şarkı.
Nota C3 ikilik vuruş 1.
Şimdi bir dinleyelim arkadaşlar bakalım topluca. Bakalım.
Normal mod.
Evet. Bir daha dinleyelim.
Nota C. Normal mod. Nota C. Arama kusur. Bölme düz. Nota C5 birlik. Normal mod.
Evet. Şimdi bilmiyorum, inşallah şey mi yani biraz en çok işleme notası şey, daha doğrusu işleme notaları şeyde olduğu için her şey, bütün her şey basta kaldı burada. Yani dolayısıyla biraz kalın olduğu için sanki bu koro sesinde pek iyi duyulmuyor gibi ama keşke yani piyano mu yazsaydık diyesin.
Duyuluyor bence.
O geliyor değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar sözü Koray hocamıza vermeden evvel bu konuyla ilgili sorularınız var mı? Öyle bir ilerleyelim.
Benim var.
Buyurun.
Şimdi basa bir işte geçit notası yaptık. Re, do, si, la ile. Peki aynı zamanda o sırada re'yi katladığımız işte alto partisyon, başka herhangi biri de olabilirdi. Ona da başka bir geçiş, başka bir yönde işte mesela iki vuruşluk re söyleseydi, sonra da mi fa'dan sole bağlansaydı, bu bir hata olur muydu? Aynı anda iki partisyona birden geçit notası yazılabilir mi? Bunu merak ettim.
Şimdi aynı anda iki tane geçit notasının şöyle diyeyim, yani biraz sonra bir Bach'ın bir koralini dinleyeceğiz arkadaşlar. Yani orada öyle tatlı yazmış ki hani kesinlikle yani iki notayla tabii ki geçiş vesaire yapılabiliyor. Birazdan şimdi Koray Hoca'nın açıklamalarında yine detayları alırız. Koray Hocam buyurun, geçit ve süsleme notalarıyla ilgili hem bu hem genel bazda hem de bu örnek bazında yorumlarınızı rica ederim.
Teşekkür ederim hocam. Demin Elif arkadaşımız mı sormuştu soruyu?
Evet.
Tamam, siz sordunuz. Tamam. Evet. Bu genel konunun adı armoni dışı notalar aslında. Yani geçit notası da işleme notası da aslında bizim kullandığımız, o noktada kullandığımız armoninin sesleri dışında kalan seslere verdiğimiz isimler. Ve bunların o armoni içinde nasıl hareket etmesi gerektiği de belli kurallar çerçevesinde oluyor. Temel itibariyle hem geçit notası hem işleme notası aslında bir yanaşık hareket ilkesine bağlı kurala tabidir. Yani nota geldiği istikamete doğru devam ediyorsa yanaşık olarak bu geçit notasıdır. Geldiği notaya geri dönüyorsa Kerim hocamızın söylediği gibi bu da işleme notasıdır ve bunlar mutlaka yanaşık hareket eder. Bu hani iki nota tipi de...
Sol, si gibi bir şey yapamazsın yani değil mi Koray Hocam?
Efendim?
Hani sol, solden si'ye çıkıp geri gelme, o yani öyle bir şey yapamaz. O, onun adı geçit notası olmayan...
O zaman geçit notası olmuyor. Olmaz. Yani geçit aynı iki kara parçasını bağlayan köprü gibi düşünelim. Evet. Ortada boşluk olmuyor yani. Boşluk olursa köprü olmuyor çünkü.
Tamam, evet.
O zaman adı başka bir şey oluyor. Orada paraşüt falan lazım yani. O başka bir şey oluyor. ama yanaşık hareket ederse veya akor sesini atlarsa o zaten armoninin notası olduğu için zaten adının geçit veya işleme olmasına gerek yok. Armoninin notalarını atlayabilirsiniz ama geçit notasına atlanarak gelinmez, geçit notasından atlanarak ayrılmaz. Bunlar temel kurallar. Tabii ki müzik bu kadar basit ilkelerle işlemiyor tabii ki. Bunların başka başka işlendiği, başka başka uygulandığı parçalar, işte armonik kurallar var ama bu temel anlamda konuştuğumuz ilkeler geçit ve işleme notaları için yanaşık hareket etme ilkesinden ibarettir. Ve genel itibariyle yine armoni dışı notalar aslında iki gruba ayrılır. Bunlardan bir tanesi güçlü zamanda gelen armoni dışı notalar ve bir de güçsüz zamanda gelen armoni dışı notalar. Kerim hocamızın anlattığı şu anda geçit ve işleme notaları aslında temel itibariyle güçsüz zamanda gelen armoni dışı notalardır. Yani bir zamanın güçsüz kısmında veya dörtlük birimlerin, demin Kerim hocamız gösterdi işte birlik notalarla tutuyor ama arada dörtlük bir takım hareketler oluyordu. Güçsüz zamanlara genelde denk gelen hareketlerdir. Ama diyeceksiniz ki güçlü zamanda gelirse geçit veya işleme olmuyor mu? Onu ayrı bir derste konuşmak daha iyi olur. Ama şunu yazarsak hep beraber aklımıza, geçit ve işleme notaları bir zamanın güçsüz kısmında veya bir ölçünün güçsüz zamanına denk gelen birimlerde karşımıza çıkar. Geçit ve işleme notaları da aynı armoni notaları gibi paralel beşli, paralel sekizli yapmama ilkelerine bağlıdır. Yapmamak lazım. Bir de son söyleyeceğim şey de şuydu. İki, demin Elif arkadaşımız da sorduğu gibi iki tane geçit notası arka arkaya gelebileceği gibi notalardan biri geçit, biri işleme notası da olabilir. Yani iki farklı armoni dışı nota da aynı anda gelebilir. Benim şu anda söyleyeceklerim bunlardı çünkü biraz daha söyleyeceğim şeyler başka konuya geçecek. Başka sorusu olan arkadaş varsa onu ben mikrofonumu kapatmadan cevaplamaya çalışayım. Yoksa Kerim hocamıza bırakacağım sözü.
Güçlü ve güçsüz zaman ifadesini geçen hafta da duymuştuk ama ne işe, ne anlama geldiği konusunda benim hiçbir fikrim yok.
Çok güzel bir soru. Hemen cevaplıyorum. Biliyorsunuz parçaların ölçü rakamları vardır. Yani kaç kaçlık oldukları parçanın başında yazar genel itibariyle. Bunlar 4-4'lük olabilir, işte 4-2'lik olabilir, 3-4'lük olabilir. Değil mi? Bu terimleri zaten biliyoruz ya da duymuşsunuzdur. Kerim hocamızın gösterdiği örnekte de parça yazdığı egzersiz 4-4'lüktü. Doğru mu söylüyorum hocam?
Evet, evet.
Tamam, 4-4'lüktü. 4-4'lük bir parçada bir ölçü içerisinde 4 tane 4'lük var demektir. Buraya kadar bir sıkıntı yok değil mi? Yani bunu da daha fazla açıklamam gerekiyorsa açıklayayım ama.
Yok yok bu kadar.
Dört dörtlük ölçüde dört tane dörtlük var demektir. Zaten o yüzden adı dört dörtlük. Yani dört tane dörtlük var. Dört ikilik olsaydı dört tane ikilik var demektir. Bu her biri dört dörtlük örnek alırsak, dört dörtlüğü örnek alırsak her birim dörtlük notalardan ibaret demektir. Yani bu dörtlük notalar 1, 2, 3 ve 4. zamana gelen ana kuvvetli zamanlar. Bunlar da kendi içlerinde birinci en kuvvetlisi, ikincisi ondan zayıf, üçüncüsü yine kuvvetli kabul edilir, dördüncüsü zayıf. Yani 1, 2, 3, 4 diye ayırırsanız 1, 2 kuvvetsize denk geliyor. 3 daha az kuvvetli, 1 kadar kuvvetli değil. 4 de en kuvvetsizi diyeyim. Ama bu birlik notanın içerisindeki dörtlük birimler. Bir de bu dörtlük notaların kendi içerisindeki bölümleri olabilir. Örneğin bir dörtlük nota iki tane sekizlik notadan teşekkül eder. Yani bir do notasını siz dörtlük yazabilirsiniz ama aynı birim içerisinde do re olarak sekizlik de yazabilirsiniz. Benim güçsüz bir zamanın güçsüz kısmı dediğim işte ilk baştaki sekizlik değil de ikinci sekizliğe denk gelen notadan notayı kastederek söylüyorum. Güçsüz kısım dediğim o. Biraz daha anlaşılır yapabilmem için şunu söyleyeyim. Bir notanın ikiye bölünmesinin ikinci zamanına denk gelen notadan bahsediyorum. Bir nota iki tane, bir dörtlük nota iki tane sekizlik içerir, dört tane de 16'lık içerir. Ama en rahat anlayabileceğimiz sekizlik nota şu anda ikiye bölerek en rahat tarif edebileceğimiz o sekizlik notaya denk gelen o zamanın güçsüz kısmı oluyor işte. Bu açık mı sorusu olan var mı bununla ilgili?
Bu açık yani çift olan zamanlarda sorun yok gibi. Peki mesela 3-4'lük için zayıf ve güçlü ve güçsüz zaman hangisi olurdu? Mesela birincisinin güçlü olduğunu anladık ama 2-3 hangisi daha güçlü, hangisi tamam. Daha güçsüz?
Onda da 8'lik nota birimleriyle hareket ettiğinde ister 1'e, ister 2'ye, ister 3'e gelsin her vuruşun ikinci 8'liği hep zayıf olur.
Her koşulda ilk. Yani aslında hep ikişer hecelik kelimeler gibi düşünüyoruz ve hep ilk hecesi çok daha vurgulu olması gerektiğini
aynen öyle
anlıyoruz.
Eğer 1, 2, 3 dörtlük birimlerden ibaretse yani sadece dörtlük notalar görüyorsanız orada da dörtlük notaların en güçlüsü 1'dir, sonra 2 zayıftır, sonra 3 daha zayıftır.
Peki 1 dörtlük de 16'lık olarak düşündüğümüz zaman
evet.
Yine 1, 3 bir kuvvetli, üç kuvvetli, iki daha az kuvvetli, en zayıf.
Anladım. Bir dörtlük birim içerisindeki 16'lık notalar evet. Bu şekilde bölünüyor evet. Mu diyorsunuz değil mi? Doğru anladım.
Evet. Evet.
Tamam. Onu şöyle söyleyeyim. 16'lık notalar bir dörtlük birim içinde zaten gittikçe küçülmüş değerlere sahip oldukları için zaten bu 16'lık notalar genel itibariyle armoni dışı notalara tekabül eden notalar oluyor ama müziği düşündüğünüzde bir 3-5 akorunda yani armonisinde do mi sol hangi sesi alırsanız alın 16'lık notaları yan yana koymaya çalışın zaten bir tane armoni notasına denk geleceksiniz. Bilmem anlatabildim mi?
Evet.
Yani o yüzden onun neresine denk geldiğiniz önemli değil. Dört tane arka arkaya geçit notası gibi bir şey getirmek zaten namümkün gibi bir şey. Yani benim düşünüyorum şu anda aklıma gelmiyor. Çünkü do mi sol armonisinde isterseniz do re mi fa yapın 16'lık mutlaka mi'ye uğrayacaksınız. Sol la si do yapın gördüğünüz gibi sole ve do'ya gidiyorsunuz. Aradaki la si'ler geçit oluyor. Orada ilke şudur. Birinci başladığınız nota armoni notası olmak durumunda.
Evet, burada da böyle bir şey.
Armoni diğerleri geçit olabilir ama öbür üç tanesinin geçit olma ihtimali düşüktür. Dört partili yazı için söylüyorum. Ya benim aklıma gelmiyor. Hocam, Kerim hocam sizin geliyor mu bilmiyorum. Yani bir
şöyle
kombinasyon
mi?
Olacak ki dördü de geçit notası olacak. Yok galiba öyle bir şey.
Zaten hani hemen iki nota sonra şeye uğruyoruz. Yani
mutlaka uğruyorsunuz tabii.
Akor notasına uğramak zorunda kalıyoruz.
Bu verdiğimiz örnekte de öyle değil mi? Mesela re, do, si, la yaptık. Dörtlüktü o. 16'lık değildi. Evet. Her yani dört tane dörtlük vardı. Ama do mesela yine...
Evet hocamızın verdiği örnekte re, do, si, la yaparken re akor notasıydı. Do geçit notasıydı değil mi?
Doğru. Evet geçitti. Si de geçit notası ama la...
Mesela la aslında o akorun notasıydı.
Akorun notasıydı. Yani akorun beşlisiydi o.
Kromatik geçit geçersek, kromatik düşersek. Geçit.
Tamam. Yine bir şekilde notalardan birine denk geleceksiniz. Şöyle yaparsanız. Re, sonra re bemol, sonra do, sonra si, değil mi?
Evet.
Evet, işte ama başladığınız ilk nota yine akor notası dedim ya, öyle bir şey belki kromatik olarak, ben tabii kromatik notaları şu anda düşünmemiştim, bütün diatonik notalardan düşünmüştüm. Kromatik olarak düşündüğünüzde bu olur ama başladığınız yer yine armoni notası olur.
Evet.
öbür notaları geçit notası diyebilirsiniz. Doğru. Ama o geçit notası bir sonraki Kerim hocamızın verdiği örnekte sonra sol re sol si'ye gidiyordu. Değil mi hocam sizin verdiğiniz örnekte? Re do si la diye iniyor. Sol re sol si'ye gidiyor. Öyle
sol,
miydi?
Sol ki la.
Sol sol re si'ye gidiyordu.
Evet. Yani sol tamam. Majöre gidiyor. Sol la sol yapıyorduk. Orada bir işte bir süsleme yapmaya çalıştık.
Evet. Re do si la diye gelmişti hocamız. Evet. Ama siz re re bemol do si diye aşağı inerseniz o si'yi sola atlayamazsınız. Geçit notası atlamaz çünkü.
Evet. Mesela buradaki süsleme notası bizim arkadaşlar sol majördeydik. Bir dakika hani sol, la, sol yaptık ya. Sol, iki, la, sol. O dört vuruşluk, dört dörtlük ölçünün içinde dikkat ederseniz süsleme notası bir la'ya ölçünün üçüncü vuruşunda dokundu. Biraz evvel Koray hocamız şeyi söyledi. İki, yani ikinci zaman zayıftır. Üçüncü zaman hani bire göre zayıftır. Yani ikiye göre aslında azıcık daha güçlü gibi değil mi? Dörtte evet, en zayıftır oluyor. Yani biz onu mesela yani üçüncü zamana koymuşuz. Yani yine de hafifçe zayıf tabii ki o da. Yani tabii ki kök zaman yani birinci zamana göre tabii ki zayıf. Yani sol la sol la'ya gittik geldik. Orada bir süsleme notasıydı. Belki şöyle yapsak sol la sol sol gibi yapsaydık. Yani sol sol majörün solü la sol ikinci dörtlüğün içinde iki sekizlik şeklinde versek sol la sol sol yapsak belki hani daha bir zayıf zamana oturmuş. Yani birazcık sıkıntılı bir zamana mı koymuşuz onu? Üçüncü zaman azıcık bir direniş yapabiliriz.
Ya hocam olabilir çünkü büyük değerlerle yaptınız ya.
Evet.
Yine o büyük değerler içerisinde o güçlü zamana geliyor gibi gözüküyor ama çok büyük değerlerle çalışıyor. Yani birlik nota değerleriyle çalışıyorsunuz. Kaldı ki müziğin içerisinde yani o yüzden başka bir konuya girmek istemedim ama müziğin içerisinde zaten güçlü zamanda gelen işleme ve geçit notaları vardır. Yani öyle bir konu da var zaten.
Evet.
Ama ona şu anda girmemizin bir anlamı yok. O biraz kafa karıştırır çünkü. Öncelikle bizim şu anda yaptığımız örnekler üzerinden bunların güçsüz zamanda gelen geçit notaları ve işleme notaları ismini alan armoni dışı notalar olduğunu bilirsek yani önce bunu kavrarsak öbürlerini anlamamız daha rahat olur çünkü.
Evet.
Ama güçsüz zamanda geliş ilkesini unutmamamız lazım. Aynı zamanda da bu notaların atlanarak gelinen ve atlanarak ayrılan notalar olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bunlar yani yanaşık geliyorlar.
Çok iki tane temel kuralımız var. Atlamayacağız ve güçsüz zamanda olacağız. Güçsüz zamanda olmak demek şu demek arkadaşlar. Bunlar hani armoni dışı sesler ya. Güçsüz zamana gelince kulak onların o batışını o kadar algılamıyor. Yani güçlü zamana yani o bizim doğamız itibariyle biz güçlü zamana bakıyoruz. Hani mesela rum pap pap rum pap hatta rum pap pap rum pap pap gibi veya rum pap pap rum pap pap pap rum pap pap pap gibi yani biz bire çok bakıyoruz. İşte üçe biraz bakıyoruz ama iki dörde hiç bakmıyoruz falan gibi. Dolayısıyla oralardaki o batışlar rahatsız etmiyor. Tam tersine artık biraz da tad oluyor yani. Güzel bir tad oluyor. Koray hocam şu Bach'ı bir dinleyelim mi? Ne dersiniz?
Tamam hocam sizde vardı parça. İsterseniz bir kısmına bakıp üstüne konuşalım.
Evet böyle bir...
Ben bir sorudan sorabilir miyim?
Buyurun.
Tabii.
Şimdi her koşulda işleme notası için dedik ya başladığı notaya geri döner. Ve yine ardışık olarak devam eder. Peki farklı yönlerde yapabilir miydik? Yani sol la sol fa sol yapabilir miydik?
Sol la sol fa sol yapabilirsiniz. Sol la sol fa sol dediğinizde sol la işleme notasıdır. Sol fa dediğiniz notanın fa'nın nereye gittiği önemlidir. O fa tekrar sole geri dönüyorsa bu sefer de fa işleme notasıdır. Hem de la işleme notasıdır. Biri üst işlemedir, biri alt işlemedir.
Ardışık olarak yapmamızda bir sakınca yok.
Ama yani. O fa'ya mi fa notası mi'ye gidiyorsa
o zaman geçit notası olur.
O zaman evet la işleme olur, fa da geçit olur.
Evet, çok güzel.
Siz çok iyi anladınız bence.
Çok güzel oldu bu. Koray'a bakalım arkadaşlar.
Piyano sablonu yatay mı? Bacjaureleno 48 MSCZ2/9.
Evet. Koray hocamız bir bakın bir Koray'ın.
Hocam pardon son bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Bir armoni dışı notanın tanımının yapılabilmesi için yani siz diyelim ki bir şekilde bir armoni dışı notayı isimlendirmek istiyorsunuz. Analiz etmek istiyorsunuz. Armoni dışı nota tek başına etiketlenemez. O notanın nereden geldiği ve nereye gittiğini görürseniz ancak etiketleyebilirsiniz. Dolayısıyla salt bir nota yanaşık hareketi etti diye adı geçit veya işleme olmuyor. O notanın nereden geldiği ve nereye gittiğini görürseniz ancak bir isim koyabiliriz. Bunu söylemek istemiştim.
Çok güzel. Evet, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bir Bach koray var elimizde. Onu Koray Hoca biz işte bu haftalarda MuseScor heyecanı içerisindeyiz ya. Onu notaya almış, geçirmiş. Muhtemelen belki elindeki Braille notalardan da geçirmiş olabilir.
Armoni güncel.
Hemen
MuseScor 3, Bach-Jaurale No 48.
Bakın bak Koray No 48 yanlış duymadıysam iyi geldi. Şimdi bunu dinleyelim. Ton La minör. Biraz böyle dereceleri anlamaya çalışıyorum. Çok hani çok üzerinde tabii durursak ders saatimizi çok aşarız ama genel bir kısmını Koray Hoca da dediği gibi dinleyip ya da bir tamamını dinleriz ama çok uzun değil ama bir kısmını duyabildiğimiz ölçüde bir analiz etmeyelim. Şimdi nerelerde bir geçit notası gibi bir şeyler duyuluyor. Onları algılamaya çalışalım. Bir de arkadaşlar hani diyorduk ya ya bir koro parçası yapalım online uzaklardan. Aslında bu yapısı o kadar tatlı tınlar ki ama işte tabii şimdi onun yabancı sözler, Almanca sözler, şunlar bunlar filan. Belki bir daha dediğim gibi ben o projeden vazgeçmiş değiliz. Yani birkaç haftadır bir şey söyleyemedim size ama ben hep hazırlıklar içerisindeyim. Denemeler yapıyorum. Ve evet ona da inşallah zamanı ayıracağız hep beraber. Bakalım şöyle bir arkadaşlar basıyorum boşluğa bir duyalım. Çok tatlı tınlıyor. Başa almaya çalışacağım.
MuseScor 3. Ölçü 1.44 bölme düğme.
Şimdi arkadaşlar ton la minör. Kaç kaçtık? Ne dersiniz arkadaşlar? 3 zamanlı mı 4 zamanlı mı duydunuz?
4 zamanlı.
4 değil mi? Yani çift zamanlı duyuluyor değil mi? Yanlış duymadıysam ben de. Şimdi şöyle ilk akor la minör arkadaşlar. Bir duyalım. Başlarda bir böyle pek kıpırdayan bir şey yok. Yani arka arkaya akorlar geliyor gibi ama sonra duymuşsunuzdur. O dan dan din dın dın don din don filan diyen yerlerde hani geçit tarzı notalar var. Armoniden ayrılan notalar. Mesela ben bir tanesi şey duydum. Yani bir tanesi alt parti başlatıyor. Üst parti cevap veriyor falan. Yani böyle çok tatlı şeyler var. Bir bakalım.
Nota 4 dörtlük ses bir vuruş bir tempo karotu not. Jot jet. Sitem apel. Normal mod. Nota 4 dörtlük ses bir vuruş bir tempo karotu not. Jot jet. Sitem apelli.
Birinci akor ne dersiniz bu akorlar?
La minör, mi majör, la minör.
Değil mi arkadaşlar? La, si, do gibi yürürken.
Evet.
Böyle akorlardır. Şimdi bunu piyano çalıyorsak, gitar çalıyorsak hani biraz tabii bayağı aşina oluyoruz böyle şeylere. O yüzden bunu tahmin etmek çok zor olmuyor. Peki.
Nota 4 dörtlük ses bir vuruş bir tempo karotu not. Jot jet. Sitem apel. Normal mod.
Şu alayım pardon.
Arama kusutu aramak ölçü bir bölme.
Arama kutusu diyecek. Arama kusutu diyor. Yani onu öyle şey yapmışlar. Türkçeleştirmişler. Bakın.
Normal mod. Peki. Nota 4 dörtlük ses bir vuruş bir tempo karotu not.
Sonraki akor. La si do do do re mi.
Mi do sol majör ve do majöre dönüyor.
Gibi değil mi? Evet.
Arama kusutu arama bölme.
Bakalım. Bir daha yürüyelim. Normal orada başladı mod, adam yani. İşlemeye başladı amcamız. Falan diye. Şimdi o ikinci bir la zi do da bir tane orada bir bası basta herhalde la'yı önce bir la oradan almış olsa gerek. Sonra la diye bir kalımdan aldığı var. Böyle bir şey duyuluyor sanki.
Arama kus ölçüp bölmedi.
Arkadaşlar herkes böyle serbest küsü burada takılıyoruz. Fikrinizi söyleyin.
Koro sesiyle normal yapsaydık mod, daha güzel olmaz mıydı?
Nasıl Ertan Bey?
Piyano değil de koro sesliyle hani öyle bir portrede yazsaydık daha güzel olurdu bence.
Ha, kora sesini diyorsunuz. Evet. Ama ne bileyim, bu böyle bir daha kristalize duyuluyor. Ama bunu söylesek bunu yani ne tınlar ne tınlar bu. Bir de minör olması çok güzel.
Arama kus ölç bölme. Bakın.
Yani SATB'de yazılmış olsa da çok güzel tınlardı bence.
Ha, tabii tabii. Tabii tabii. Yani uzun seslerle böyle doya doya.
Arama kusut ölç bölme. Bakın.
Bakın burada bas koydum. Majör akoru bu. Şimdi.
Normal mod, nota 4.
Orada nereye çıktı?
Sol fa, sol yedili mi?
Ama bir an...
La majör yaptı sanki.
La majör değil mi?
Evet.
Yani şöyle bir sanki bir do majörün, yani la minörden do majöre gider gibi oldu. Acaba hakikaten do majöre gider gibi mi oldu, yoksa la minörü doğal minör olarak kabul edip mi? Hani sol diyezi sol bekarlaştırıp o yani onu mesela projeden onu sorarız yani. Orada bir geçitler, herhalde geçit notaları falan yapar gibi oldu ve bir anda baktık sanki hani do majörün içinde geziyormuş gibi derken yine la minöre dönecek gibi yapıp la sol gösterip sağ vurdu ve bir anda la majör yaptı.
Arama kusur,
ahta vardır bu la majör. Bir daha bakın. Do majör değil. Evet. Yeni ölçü. Do majör.
Normal mod. Nota 4.
Bir şey mi var acaba? Bir re, fa, si hani.
Evet o var. Oralardan geçip yani yedili alıp la majörle bitiriyor.
Evet. Hadi gelin sonuna kadar bir dinleyelim. Sonra hem yani varsa yine bizim yorumlarımızı ve Koray Hoca'nın yorumlarını alalım. Çünkü bir konumuz daha var. Onu da yetiştirebilirsek o bas şifrajı yazma meselesini. Evet, sonra da biraz sohbet ederiz. Bakalım.
Arama kursu ölç bölme.
Si sol fa.
Sus 4 var galiba abi. Yani o bir şimdi gecikmeli akorlar diye bir konu var arkadaşlar. Onu öğreneceğiz. Yani çok çok bariz bir şey var. Mesela mi la si yaparsınız. Onu mi sol diye si'ye çözersiniz. Sanki öyle bir şeye arada var gibi.
Arama kus bölme düğme.
Fa sol si.
Fa sol diye si. Sanki orada bir bakın bir yerde bir si majör akoru var gibi geldi bana ama beşin beşi dediğimiz şey. Ben mesela kendi hayatımda o duyguya bayağı geç alıştım. Halbuki Ajda Pekkan'ın parçalarında falan bile oluyor mesela. La minör bir parçada bakıyorsunuz ikinci derece akorunu si majör olarak alıp onu mi majöre yani kendi dominantına oturturken ona ön getiriyor. Yani falan. Sanki öyle bir akor duyuldu gibi. Kor hocam ne dersiniz? Parçayla gibi. Ben nota nota yani inceleme fırsatını henüz bulamadım ama o bakımdan da çok güzel bir etüt aslında. Siz de hocam fikrinizi almak isteriz.
Hocam teşekkür ederim çaldınız. Gerçekten de bu eser aslında büyük bir eserin sadece ufak bir koral dediğimiz kısa bir pasajı. Bunun tarihi bir background arka planını anlatmak şu anda uzun sürer ama bu aslında tek başına bir parça değildir. Büyük bir parçanın sadece bir kısmıdır. Bu bir aslında yazım tekniğidir. Yani koral diye yazılan şey aslında salt koro eseri anlamına gelmiyor. Bu bir yazım tekniği aslında. Dediğim gibi onun arka planını anlatmak şu anda vakit alır ama şunu bilmemizde fayda var. Bu Bach'ın yaşadığı ve onun çalıştığı işte dönemde çalıştığı kiliselerle alakalı bir durum. Bu Luteryan kilisesine ait bir yazım tekniğidir. Bunu Katolik kiliselerinde görmezsiniz. En azından öyle söyleyeyim. Şimdi bu parçalarda bu ufak parçalarda mutlaka kadans noktaları olur. Kerim hocamız da bahsetmişti kadans noktalarından, yani kalışlar olur. Ve bu kalışlar da puandort dediğimiz uzatma işaretleriyle belirlenir bu yazım stilinde. Bu parçada da var aslında o puandort denilen uzatma yerleri. Ama müskor çalmıyor onları. Yani uzatmıyor rağmen hocam. Orada aslında puandortlar var.
Üstüne koymamıza rağmen çalmıyor.
Evet, koymamıza rağmen onları müskor çalmıyor.
Puandort bekleme demek arkadaşlar. Yani durak noktaları.
Ne kadar bekleyeceğini bilmediği için çalmıyordur diyor.
Evet, yani kendiliğinden bir tahmini yok herhalde. Onu şey yapmıyor. Çalmıyor. Yani uzatmıyor sesi. Ama aslında sesi uzatmak demektir o. Orada kalırsınız. Durur müzik. Ses uzar. Ondan sonra yeni cümle, müzikal cümle başlar. Benim özellikle Kerim hocamızla yardım ederse şunu göstermek istiyorum. Zaten bizim için yeterlidir diye düşünüyorum. Hocam üçüncü ölçüye gelebilirsiniz.
Tamam.
Arama kusutu aramak için bölme düğmesi.
Ctrl F ve 3'e basıyorum. Çalayım yoksa sağ okla mı yürümeye çalışayım?
Sadece üçüncü ölçüyü çalabilir misiniz?
Ha, şöyle çalayım, durdurayım.
Notaya 5 dörtlük ses bir vur.
Mi, re, do, si mi diyor galiba soprano'da, değil mi?
Soprano'da dörtlük mi var. Dörtlük, yani isterseniz oklarla gidebilirsiniz. Soprano'da mi, mi, re, do diye bir...
Nota B4, nota...
Bir dakika.
O la, si, do diye. Üçüncü ölçüye geleceğiz.
Nasıl gelmiş, pardon.
Arama kus, ölç, bölme.
Evet.
Nota E5, nota D5, dört. Nota...
Bakın, mi...
Nota E5, dörtlük ses, bir
mi,
vuruş.
Mi, mi, re, do yapması lazım. Mi, re, do, si duydum ben orada.
Nota D5, dörtlük ses, bir vuruş, üç. Nota C5, dörtlük ses, bir vuruş, dört. Nota B4, dörtlük ses, bir ölç...
Dört, yani dört tane birer vuruşluk. Mi, re, do, si...
Peki, üçüncü ölçü mü o?
Bir dakika.
Arama, ölçü, denetçi pencere.
Görünür.
Nota E5 dörtlük ses bir vuruş bir. Normal mod. Nota E5 dörtlük ses bir vuruş bir.
O R hakikaten.
Arama kusutu aramak için yazın. Bölme.
Bakın yukarıdayım.
Nota E5 dörtlük ses bir. Nota D5. Nota E5 dörtlük ses bir vuruş
mi,
bir.
Mi R'de olacak.
Nota E5.
Evet. Mi mi.
Nota E5. Nota D5. Nota
mi, C. Mi R'de o değil mi?
Mi mi R'de o.
Evet, tamam tamam.
Si ondan sonraki ölçünün başındaki nota.
Nota B4 dörtlük evet. Ses bir.
Şimdi burada akorlar, hocam akorlar burada bastan itibaren söylersem, yani bas partisinden, sizin armoni, o deminki örnekte gösterdiğiniz gibi bu akorun birinci vuruşunda do do sol mi akoru var. Onu isterseniz bastan yukarıya doğru duyurabilirsiniz, do do sol mi diye.
Bölme. Bakalım. Nota C4.
Do do do.
Hepsini nota, alt okla geçebilirsiniz. Bunu şey yapabiliyor musunuz?
Nota C4 8'lik ses bir vuruş bir. Nota E5 dörtlük
yani ses. Yani ilk dolar ünson.
Evet. İkisi de do do söylüyorlar. Yani ince do gibi söylüyorlar.
Şimdi o çok önemli. Şimdi onu söyleyeceğim.
Evet.
Basla tenor aynı do'yu söylüyor. Ama armoni do do sol mi. Değil mi?
Hocam, evet tabii. Tabii do majör.
Evet do majör armonisi. Şimdi ama burada Elif arkadaşımız sormuştu hani zayıf zaman nasıl oluyordu. Burada yukarıdaki soprano ve alto partileri dörtlük dururken bas ve tenor partileri sekizlik hareket ediyor. Yani bir zamanı ikiye bölüyorlar. Şimdi hocam onu okla bas partisini yana götürebilirsiniz. Do si'yi tamam. Duyacağız. Yani sadece bası hareket
nota
ettirirsiniz.
Nota B3 sekizlik ses 2 vuruş 1. Nota C4 sekizlik ses 2 vuruş 1. Nota B3 sekizlik ses 2
sonra devam ettirin. La sol diye aşağı inecek.
Nota A3 sekizlik ses 2 vuruş 2. Nota G3
evet.
Sekizlik
do si la sol diye aşağı iniyor.
Do si la sol.
Evet. Şimdi buradaki ilk armoni do do sol mi armonisiydi. İkinci armoni de la do la mi armonisi. İkinci vuruşa denk gelen armoni. Ama arada bir si sesi var. İşte o do'dan do si la diye aşağı iniyor ya, o do'dan la'ya giderken si arada geçit notası.
Evet.
Bu açıktır diye tahmin ediyorum ama bir soru varsa onu cevaplamaya çalışayım. İlk armoni do do sol mi armonisi, ikinci armoni la do la mi armonisi ama basta bir si geliyor. O si do ile la arasında geçit görevi görüyor. Tenor partisini çalabilir misiniz hocam?
Tamam, çıkıyorum.
Nota C4.
O da do da.
Evet do.
Nota D4 8 1.5. Nota C4 8.
Do re do si.
Evet do re do si yapıyor. Şimdi aşağıdaki do si la diye giderken yukarıdaki do re do yapıyor. İşte o da re de armoni dışı bir nota ama o re do'ya geri dönüyor. Yani işleme notası. Dolayısıyla Elif arkadaşım sormuştu işte aynı anda gelebilir mi diye. Aynı anda bas partisinde geçit geliyor, tenor partisinde işleme geliyor.
Bu arada öyle tabii tatlı bir şey yapmış ki göstermeye çalışayım. O iki do'yu bir üst üste başlatmış.
ayırmış onları. Yani yol birini yukarının birini aşağı göndermiş ve sonra da üçlü olarak aşağı doğru hareket ediyor. Yani şu do si la sol değil mi? Do re do si değil mi? Koray hocam
evet,
öyle miydi?
Evet.
Değil mi? Böyle
evet, bir şey. Aynen öyle hocam.
Yani do si la sol yani do re do si yapmış diye o yani işte bir şekilde ne yapmış oluyor? İşleme notasıyla geçit notalarını birlikte bir yani aslında iki tane hareket eden çizgi haline getirmiş oluyor. Ve ne kadar tatlı duyuluyor bakın.
Normal not, nota B3 8 arama kusutu aramak ilk ört bölme düğmesi. Nota E5 dörtlük ses. Normal not, nota E5 dörtlük ses 1 vuruş 1. Nota E5 dörtlük ses 1
evet.
Vuruş 1.
Evet, ben bu üçüncü ölçüyü özellikle konuşmak istemiştim. Yani hem geçit notasını evet. Hem işleme notasını gösterebilmek için. Ama bu cümlenin sonu hocamızın da söylediği gibi la majör akoruyla bitiyor. Ama cümlenin tamamını değerlendirdiğimizde cümle la minör cümlesi. Yani onun sonunda la majör akoruyla bitmesi onu la majör yapmıyor.
Ödünç alıyor.
O cümle hala la minör. Sadece evet. Barok dönemde en çok yani çok kullanılır bu. Sadece minörü majör duyurmak. Yani ona Picardi üçlüsü deniyor. Yani terimi de o. Majör bir şeyi. Geçen hafta hocamız hatırlarsanız bir konudan bahsetmişti. Paralel minöründen veya majöründen ödünç almak. Burada da paralel majöründen o akoru ödünç alıyor ve son akoru majör çalıyor ama o cümle la minör. O sadece son akor onun niteliğini değiştirmiyor.
Çok güzel. Çok doyurucu oldu. Valla Koray hocam teşekkür ediyoruz bu koral için.
Bunun hocam aynı zamanda yani daha dördüncü ölçüden başlayarak diğer şu anda konuşmadığımız armoni dışı hani sizin asıllık oluyor ya da işte sus dört falan dediğiniz notalar vardı yani gecikme tarzında. Ama onları bugün konuşmadığımız için onda yeri gelince buradaki örneğe tekrar geri dönüp bakarız.
Harika.
İyi elimizde... bir şey, kaynak olur elimizde.
Tamam harika. Yani çok güzel bir örnek oldu elimizde. Bu klasörde tutuyorum onu ben. Zaten arşivimi de alıyorum. O derslerde bunu örnek olarak gösteririz. O zaman bir zamana bakalım arkadaşlar.
22.10.
Hadi gayret diyelim. Hızlı bir şekilde şu bas şifrajını burada bir anlatmaya çalışalım. Benim çok detaylı çalıştığım bir konu değil ama çok kısa
Armoni
söylemeye çalışacağım. Sonra da yine koruyucuyla toparlarız.
Meeting controls.
Ben
Zoom Cloud Meetings. Zoom. Armoni güncel.
Yine deminki
Zoom linki TXT 9.
Parçayı açacağım.
Program TXT 8/9. Geçit notaları ders TMS.
Yani belki onun altına yazarız gibi düşündüm. Gerçi yazacağız çok hani değişik bir şifraj
bu
olmayacak ama.
Geçit notaları ders.
Arkadaşlar şimdi Armoni'de bir ödev verildiği zaman şu şekilde bir ödev verme şekli var. Size hocanız basları yazıyor. Genelde burada basları yazarak başlıyoruz ya. O şekilde basları yazıyor ve altına basların şifrajlarını yazıyor. Ve diyor ki Ragıp al bunu doldur. Tenor, alto, soprano'yu doldur şeklinde. Bu özellikle arkadaşlar müzik okullarında okuyan yani genç arkadaşlarımızın karşılaşabilecekleri bir şey olması açısından bunu koymak istedik dersimize. Bugün konuştuk Koray Hoca ile. Sağ olsun hatırlattı. Yani gerekebilir. Şimdi mesela bir do notası, do majörde bir do notası koydu hoca basa. Bunun altına yazacağı şifraj rakamları var. Eğer o notayı kök halde almak istiyorsa altına 5 yazıyor. Bu 5'li akor demek. Birinci çevrilmiş halde olduğunu ifade etmek için Koray hocam 3 yazıyorduk değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Ya da 3-6 mı yazıyorduk?
3-6.
6 hocam.
Sadece 6 değil mi?
Sadece 6.
Sadece 6. Tamam 6'yı default oluyor diye konuşmuştuk. İkinci çevrilmiş akorların altına da 4-6 yazılıyor. Ben bugüne kadar bunların alt alta mı üst üste mi yazıldığını gözümle yani armoni dersleri sırasında tüm hocadan öğrenirken yani bu bahis geçmişti ama yani, sormak da aklıma gelmemişti. Yan yana falan yazılıyor gibi düşünüyordum ama bunlar alt alta yazılıyormuş sanıyorum değil mi? O 4-6
evet hocam temel yani 9'lu da biraz değişiyor ama 9'lu bizim şu anda konumuz olmadığı için şu anda duyacağımız çift rakamlar yani çift derken böyle 4-6-8 gibi rakamlardan bahsetmiyorum yani. Hocamızın dediği gibi 4-6.
4-6.
Yani o tür iki tane rakam duyduğumuzda bunların büyük olanı üstte hemen altına da küçük olanı yazılıyor. Yani 4-6 akoru diyor hocamız ama yazılırken 6 üstte 4-6'da oluyor. Lakin kabartma yazıda böyle bir şansımız olmadığı için biz kabartma yazıda yan yana yazıyoruz ama kabartma yazıda da benim elimde olan armoni kitaplarına göre söylüyorum. Onda dahi önce 6'yı sonra 4'ü yazıyorlar. Kabartma yazılı şekli de alttan rakamlarla yazma tekniğiyle yazıyorlar. Yani rakam işareti koyup altı yazmıyorlar da rakam işareti koyup neydi o? Bağ hecesiydi bizim zamanımızda ama şimdi nedir bilmiyorum.
Aynen, yani 2-3-5.
2-3-5 pardon. 2-3-5 sonra da 2-5-6 koyuyor. 6. O 6-4 oluyor. Ama biz onu okurken 4-6 diyoruz. Çünkü biz aynı armonideki akorlar gibi aşağıdan yukarıya okumaya meyilli olduğumuz için do mi sol diyor. Biz hiçbir zaman do mi sol akorunu sol do sol mi do diye aşağı okumuyoruz. Yani do mi sol diye yukarı okuyoruz. Öyle düşünün. Aşağıdan yukarıya okurken 4-6 diyoruz ama yazılışta 6 üste kalıyor.
4-6. Koray abi senin zamanında na hecesi yok kısaltması.
Na hecesi vardı 1-3-4-6.
Yok kısaltması mıydı aynı zamanda?
Evet, yok kısaltmasıydı aynı zamanda.
Teşekkürler. Evet. Sağ ol.
Bu, o zaman bu notalarda şey değişti mi? Yani mesela 2'li aralık 3-4, 3'li aralık 3-4-6, 3-4-5-6, 3-4-6.
Onlar aralık işaretleri, hayır değişmedi ama
sizin... Akorları yazarken mesela üçlü altılı derken onları o şekilde yazmıyor mu zaten? Üçlü beşli
yapabilirsiniz ama aslında onu Kerim hocamızla konuşmuştuk şeyde, yani kendi aramızda mı konuştuk onu tam hatırlayamadım ama o aralık işaretlerini koyduğunuzda, koyduğunuz aralık işareti hangi notadan sonra koyuyorsanız o nota değerinde çalınan notaları kapsıyor. Yani farklı değerlerde nota yaparsanız parti ayırma işareti var kabartmanızda, ancak öyle yazabiliyorsunuz. Yani aralık işareti koyduğunuzda birini 16'lık birini 8'lik yazamıyorsunuz.
Tabii, evet. Gitar ve piyano notalarında hep öyle. Yani o yumuşak G ve R hecesi derim onu ben. Birbirine bakan böyle iki şey, o parti ayırma şeyini koymak gerekir.
O kabartma zaman, yazının kendi stili. Ama bu armoni şifrelerin özelliği şu. Hocamız onu belirtti. Notaların, yani bas notalarının altına konan rakamlar. Bu rakamlar aslında o bas notasının üstüne koyacağınız aralıkları veriyor. O aralıkları da koyduğunuz zaman zaten size çalacağınız armoniyi veriyor. Yani armoninin ne olduğunu o rakam size söylüyor zaten. Ama notaların hangi sırayla dizileceğini söylemiyor. Yani do majör örneğinde hocamızın da belirttiği gibi kök durumunda bir akor istiyorsa onun altına 5 koyuyor. Aslında gerçekte o notanın istediği armoni do mi sol ise, yani kök durumunda bir akor istiyorsa, bizim yani hep beraber düşünelim. Do'nun üstüne mi üçlü bir aralıktır. Do'nun üstüne sol beşli bir aralıktır. Size diyor ki bu armoninin içerisinde bir üçlü aralık var, bir beşli aralık var. Gerçekte bu armoninin şifresi 3-5'tir. Ama hem hafif müzikte hem batı müziğinde o kadar çok üçlü aralık var ki zaten. O 3 bilgisayar deyimiyle varsayılan ya da default rakam olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla onun için ayrıca bir mürekkep harcamıyorlar. Sadece 5 koyuyorlar. Biliyorsunuz eski zamanlardan gelen bir alışkanlık olduğu için bu. Hem mürekkep pahalı hem kağıt pahalı. Yani boşu boşuna israf etmeye gerek yok. Ne kadar kısa hamlelerle ifade edebilirsek bu notaları, bu armonileri, o kadar iyi olur. Do yazıp altına 5 koyunca zaten do mi sol akoru istiyorum diyor. Çünkü ben senden bir üçlü aralık, bir de beşli aralık istiyorum. Ama bu do mi sol seslerini sen do do mi sol mi dizersin, do mi sol do mu dizersin, do sol mi do mu dizersin, onu söylemiyor. Aynı mantık caz müziğinde de vardır. Ve bütün bu gelenek aslında Batı dünyasındaki barok dönemden gelir. Yani orada sürekli bas geleneği vardır. Ve onlar hep şifrelerle çalarlar. Hocamızın şu anda ifade ettiği gibi. Oradan kalan kırıntılardır aslında bu kullanılan yöntemler. Armonide de, hafif müzikte de, hocam siz bilirsiniz o mesela gitar şeylerinde falan da hep semboller şeyler vardır. İşte evet. Maj 7 bilmem ne 7, din 7 falan gibi hep böyle cazda da kullanılan akor tipleri vardır. Altlarında evet. Yine öyle rakamlarla belirtirler notaların. Evet. Dolayısıyla eğer birinci çevrim akorundan bahsediyorsak, yani do majörde, mi soldo, aslında do majör olması önemli değil. Yani ben do majör akorundan örnek vererek gittiğim için do majör diyorum. Akor re fa la da olabilir, fark etmez. Ama birinci çevrim dediğimiz, yani bas notasının değiştiği, fa'nın basa geldiği, işte mi'nin basa geldiği, yine do majör örneğinden giderek söyleyeyim. Mi soldo armonisi istiyorsak, o mi'nin üçlüsü sol, yine mi'nin altılısı do. Yani ben sizden bir üçlü bir altılı aralık kurmanızı istiyorum bu bas notasının üstüne diyor şifre. Ama demin de söylemeye çalıştığım gibi 3 notası varsayılan rakam olduğu için yine 3'ü yazmıyorlar, sadece 6 yazıyorlar. Siz bir notanın altında 6 rakamını görüyorsanız o akor içinde mutlaka bir üçlü bir altılı olmak durumundadır. Ama söz konusu yine sol bastı olduğu zaman, yani ikinci çevrim akoruna geldiğimiz zaman akor sol do mi iken bu sefer akorun üçlüsü yok. Çünkü akorun üçlüsü sol si. Sol la si do dörtlü bir aralık. Sol la si do re mi altılı bir aralık. O yüzden ikisini de belirtiyorlar. Benim yani söyleyeceklerim buydu hocam.
3-5, 3-6 demek yerine onları 5 ve 6 olarak ifade ediyor. Ama 4-6, yani daha doğrusu ikinci çevrilmişte üçlü aralık olmadığı için onu 4-6 diye ifade ediyor.
Evet. Çünkü o sadece aralıkları veriyor hocam. Bas sese göre
evet.
Sizin üstüne koyacağınız aralıkları verdiği için akorun içinde üçlü de olmadığı için mutlaka onun olmadığını nasıl belirtecek? Bu akorda üçlü yok, dörtlü var diye yazıyor oraya.
Yani 6 olunca birinci çevrim, 4-6 olunca ikinci çevrim mi?
Doğrudur.
Yani tek bir rakam varsa onunla mutlaka bir tane üçlü istiyordur.
Evet.
Ama iki tane rakam varsa zaten ikisini de zaten belirtmiştir.
Yani şu anda
yeri deseydi de onu 3-7 anlamış olmamız gerekecek. Yani bu ihtimal mi bilmiyorum ama hani kastettiğim şey hani başka evet, herhangi bir rakam
evet,
olsaydı
şunu,
da bir 3 olacaktı.
Şunu unutmayalım, şu an için öyle diyeyim. Tamam. Çünkü ileride yedili akorlarda da tek rakam göreceksiniz. Onda üçlü var mı yok mu falan o başka bir konuya girer. Şu anda öyle evet. Çünkü şu anda bizim yaptığımız akorlar sadece 3-5 akorları ya.
Tabii daha hiç yedili, yani dominant yedili dışında yedili kullanmadık.
Aslında şöyle bir öneri de getirebilirim. Kağıttan ve mürekkepten tasarruf için kökte de 5'i de yazmasınlar. Kök olduğunu anlarız biz.
Evet, o da bir gelenek zaten. Hiçbir şey yazmasanız zaten o akor 3-5 demektir.
Zaten 3-5 demektir.
Zaten yazmıyorlar. Ama armoni eğitiminde onu yazıyoruz. Ama dediğim gibi bu barok dönemden gelen bir gelenek olduğu için barok dönemde genelde akor kök halindeyse zaten yazmıyorlar. Yazmıyorsam kök diyor.
Mesela arkadaşlar do majör yani tonu, yani arızasız tonu vermişse hoca, atıyorum bir fa notası var. Bu fa notanın altında hiçbir şey yoksa veya 5 varsa bu kök haldeki hali olacak. O zaman fa majör olacak. Bu dördüncü derece alt dominant. Eğer altına 6 koymuşsa o zaman bu birinci çevrilmiş akor olacak. O zaman fa la re olacak bu.
Evet hocam.
Bir altılı. Yani re minörün ikinci derecenin birinci çevrilmiş olacak. Eğer 4-6 yazıyorsa o zaman ikinci çevrilmiş olacak. O zaman da ne olacak? Fa si re olacak değil mi? Fa si re olacak tabii. Fa si re akoru da zaten ne oluyor? Aslında yani köksüz dominant dediğimiz yedinci derece. Çok severek kullanmadığımız muhtemelen belki böyle bir pozisyonu vermeyecektir herhalde değil mi orada? Yani örneğimiz biraz şey
oldu. Ama mantık aynen öyle hocam doğru.
Evet. Evet. Valla bu konuyu da herhalde çok güzel ortaya koymuş oldu Koray hocamız. Sağ olsun. Ve yani merak eden arkadaşlar için ve özellikle derslerde karşılaşacak arkadaşlar için sanıyorum bu kadar bilgimiz yeterli olacak arkadaşlar. Evet.
Ben haftalardır sormak istediğim bir soru var. Bu, yani doğrudan bu konuyla alakalı olmasa da bütün konumuzla alakalı. Biz bu eğitimlerin sonunda armonik hataların hepsine bir yerde yazılı olarak erişebilecek durumda olacak mıyız?
Benim elimde hani Timur Hoca'nın o dönemde yazdırmış olduğu şeyler var. O işte Dubois'dan herhalde gelen o 5'li 8'li kuralları var. Koray Hoca'da herhalde daha da detaylı bilgiler vardır. Onları bir şekilde harmanlarız ve o şekilde bir liste size sunarız. Ben onu unutmayayım diye kendimi arada sırada hatırlatıyorum. Yani derslerde çok aşırı dediğim gibi şu anda bir temel kural yakaladık işte. Üst parti, alt partide böyle bir bitişik olması falan diye ama çok işte şu derecede olsun, bu derecede olsun gibi detaylı ilkeler vardı onların içinde. Onları burada derste o kadar abartmıyoruz ama sizlere zevkle, memnuniyetle onları aktaracağız.
Teşekkür ederim.
Ben bir şey sorabilir miyim?
Tabii Ragıpçığım, buyur.
Kabartma yazıyla alakalı. Bir enstrüman için kabartma yazıda pozisyonunu nasıl belirtiyoruz?
Şey mi? Pozisyon derken sol el, sağ el neyi kastettin?
Kemana göre, gitara göre.
Yaylı çalgılara göre aslında. Yani.
Pardon. Tamam gitar şey bu şey yani şey ne diyelim keman gibi.
Aynen.
Evet. Koray hocam hatırlıyor muyuz? Ben Wilson Harvey'den bayağı çaldım ama.
Söz konusu keman olunca tabii Özgür Hoca'ya sormak lazım. Ama şöyle söyleyeyim. Keman eğitiminde tam olarak ifade edilen bir şey var mı ben bilmiyorum. Ama gitar eğitiminden kastederek söyleyeyim. Hocam siz de biliyorsunuz yani mi fa fa diye sol sol diye çalarken notanın üstünde hiçbir zaman bu ikinci perde, bu üçüncü perde, bu dördüncü perde diye gösterilmiyor yani. Gösteriliyor mu? Ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum en azından.
Ya hakikaten pozisyon. Evet. Bir dakika arkadaşlar.
Sadece yani, bare olduğu zaman pozisyon işareti konuyor. Özgür hocamız kemanda nasıl şey yapıyorsa o söylesin, ben tam bilmiyorum.
Kemanda parmak numaraları baz alınarak pozisyon anlaşılabiliyor. Yani örneğin...
Aynı gitar gibi işte.
Evet. Yani örneğin la telinde si birinci parmakla alınıyor ve sonrasında do ikinci parmakla alınıyorsa, üçüncü pozisyona geçilmesi gerekiyorsa re'yi birinci parmakla almak zorunda olduğu için onun yanındaki parmak işareti otomatik olarak pozisyona, diğer pozisyona geçmiş olduğunuzu size gösteriyor.
Gitarda da öyle. Gitarda şöyle bir durum var. Yani pozisyon biz öğrencilere anlatırız ya da öğrenci işte öğrenciyken bize anlatırlardı. İşte 7. pozisyondan almalısın, 6. pozisyondan almalısın derlerdi ama o notada yazılmaz genelde. Notada pozisyon diye bir işaret olmaz. Aynen parmakla, hani birinci parmak atıyorum la birinci parmak istiyorsa, öyle bir şey yazıyorsa o demek ki 5. pozisyondaki işte gitardaki kalın teldeki la'yı istiyordur. O barizdir. Bunun için pozisyonla ilgili bilgi, bir şeyler pratik yapabilmek için gitarın ya da kemanın üzerindeki notaların yerlerini iyi öğrenmek lazım. Hani tellerde hangi pozisyonlarda hangi notalar var bilince gerisi kolaylaşır o işleri.
Ben bir şey ekleyeceğim Özgür Hoca'yla.
Buyurun.
Onur Hoca'ya. O, yani kapatalım. Söyledikleri parmak işareti çok doğru ama bazen pozisyonu şuradan çok net anlayabiliyoruz. Tel numarası koyuyorlar. Ya öyle bir işaret var. Diyelim ki kemanı R telinde C yazıyorsa o telin rakamını koyuyor. Üçüncü tel diye belirtiyor. Ve siz o C'nin R telinde çalınacağını zaten kaçıncı pozisyon oluyor Özgür Hocam o? C'yi.
Üçüncü pozisyonda da çalabilir. Dördüncü, ikinci pozisyonda da çalabilir C'yi. Yani dördüncü parmakla alırsa, ikinci pozisyona denk gelir.
Tamam. Yani üçüncü onu orada yazıyor. Belki ondan sonraki gelen nota belirleyici oluyor sizin hangi pozisyonda hangi parmakla alacağınızı, ama parmak numarası yazıyorsa telle beraber zaten siz o C'yi gidip ikinci telde almıyorsunuz. Üçüncü tel yazıyorsa üçüncü telden alıyorsunuz. O zaman hangi pozisyonda olduğu zaten belli oluyor. Doğru mu? Doğru değil mi bu söylediğim?
Tabii ki. Yani bana kalırsa daha çok parmak numarası.
Bence de.
Ben rastladım Kore abi. Örneğin sol telinde ikinci parmak yazıyorsa ve yanında R, daha doğrusu R yazıp yanında ikinci parmak yazıyorsa onun üçüncü parmak dışında, üçüncü pozisyon dışında başka bir şansı, alternatifi zaten yok.
Hayır ama şöyle bir şey olamaz mı? Ben si do yazarım. Yani si do re yazarım ve ben bu si do re'yi üçüncü telden almak istiyorumdur. Ama sen onu ikinci telden de çalabilirsin ama ben üçten istiyorumdur.
Yani la telinden mi istiyorsundur?
Anlamadım. Hayır, re telinden istiyorumdur.
Re telinden istiyorsan üçüncü, ya onun parmak numaralarını yazarsın yanına. O daha
tamam, ben ne yazacağım parmak numarası si do re yazınca re'nin?
2, 3, 4.
Tamam, 2, 3, 4 yazdım. Ben la telinde si do re istersem 2, 3, 4 yazamaz mıyım?
Yazamazsın. 1, 2, 3 yazarsın.
Tamam. Re telinde si do re istersem 1, 2, 3 yazamaz mıyım?
Re telinde si do re istersen evet yazarsın. Bayağı
i̇şte 5. 6. Yani pozisyon. Parmak numaraları her zaman garanti olmuyor ama tel numarası garanti oluyor diyorum.
Yani çok bence spesifik bir uç bir örnek. Ama.
Ragıp yani bizi, bak ne güzel kremer kremere karşı burada görüyorsun. Ragıp teşekkür ederiz.
Yani evet.
Ama anda... doğrusu tel numarasında, parmak numarasında yakalarsan
bunlar
pozisyonla ilgili yani... hiçbir şey kalmaz.
Tabii yani tabii.
Bunlar ipucu. Kalmaz.
İpucudur. Onur arkadaşıma ve... katılıyorum.
Hayır şöyle bir şey var. Ya bunların hepsini yazmaz Braille'de. Hani hangisi gerekiyorsa, elzem olan hangisiyse onu yazar. Hani diyelim ki tel numarasını göstermek gerektiğini düşünüyorsa notada onu gösterir. Parmak numarası yazmaz mesela. O sana bırakır falan.
Bir şey daha ekleyeceğim. Oktav işaretleri de tabii burada. Yani tabii sonucu değiştirmiyor gerçi ama oktav işaretinin de önemi var. O da... belli oranda belirleyici bir hal alıyor. Gerçi yani eserin tabii ki var olan eseri değiştirebilecek bir şey değil. Ya da farklı pozisyon, farklı parmak gibi bir şey pek söz konusu olmayabilir ama yani hasbelkader bir fikriniz. Hiçbir şey yazılmasa da belki de bir fikriniz olabilir. Ama...
Hiçbir şey yazılmasanın yani şeyi de karşılığı da aşağı yukarı siz birinci ya da ikinci pozisyondan takılın.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Elif kaydı kapattık herhalde değil mi? Kaydımızı kapatabiliriz yavaş yavaş.